Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdete min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, Hamburg'da ilk konferansımızı yapmayı nasip eden Rabbime hamd ederek başlıyorum. Allah Azze ve Celle insanların içerisinden bir kısmını seçmiştir. Seçkin insanlar olduğu gibi seçilmiş insanlar da var. Gayret göstermek suretiyle, çalışmak suretiyle seçkin bir insan olabilirsiniz. Ancak seçilmiş bir insan olmak Allah'ın seçmesiyle mümkündür. Allah Azze ve Celle her alanda seçilmiş insanlar yaratır. Matematikte de, fizikte de, tıpta da, astronomide de, bütün alanlarda bazı insanlar seçilmişlerdir. İnsanın en önemli ihtiyacı olan hidayet alanında insanların, seçilmiş insanların olmaması düşünülemezdi. Hazreti Peygamber hidayet alanında seçilmiş bir insandı. Rahatın içerisinde mutsuzdu. Kendisini çok seven bir karısı vardı. Çocukları vardı. Aslında malı mülkü de vardı. Hazreti Hatice ile evlenmiş ve onun malını daha da çoğaltmış. Ve aslında Mekke'nin zengini sayılırdı. Aşireti içerisinde kıymetli bir insandı. Abdülmuttalib'in torunu olarak Haşimoğullarının en önemli insanlarındandı. Allah'ın Resulü bütün bu kendisini diğer insanlardan daha fazla mutlu etmesi gereken bütün bu sebeplere rağmen mutsuz oluyordu. Toplumunun gidişatından memnun değildi. Bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu ama ne yapacağını bilemiyordu. Kur'an-ı Kerim "Mâ kunte tedri mel kitâb velel îmân" buyurur. Ey Resulüm, sen kitap da bilmezdin, iman da bilmezdin. Allah'ın Resulü bir şeyler yapmak istiyordu ama ne kitap biliyordu ne de iman. Peygamber oluncaya kadar hiçbir zaman Allah adına konuşmadı. Peygamberlik verilene kadar ahiret namına, din adına hiçbir şey söylemedi. Ne zaman ki peygamberlik verildi, ondan sonra ahiretle ilgili konuşmaya başladı. Hayatında önemli bir değişiklik gerçekleşti. O güne kadar hiçbir zaman şiire iltifat etmemiş olan Allah'ın Resulü, hiçbir zaman din adına konuşmamış olan Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gün konuşmaya başladı. Hiç kimse Hazreti Peygamber'in hazırlık yaptığını iddia edemez. Hiç kimse Peygamberimizin böyle bir şey beklediğini de söyleyemez. İkra ayeti geldiği zaman, peygamberlik verildiği zaman, hatta bazı rivayetlere göre intihar etmeyi bile düşünmüştü. Ne yapacağını bilemez bir vaziyette, başına gelen şey ne olduğunu bilemez bir durumdaydı. Başına gelen şey hayır mıydı, şer miydi bilemiyordu. Şeytandan mıydı acaba? İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem ellezi alleme bil kalem, allemel insane ma lem ya'lem. Allah Azze ve Celle Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor ve kendisine bu şekilde vahyediyordu. Efendimiz bilemiyordu başına gelen şeyin ne olduğunu. Hiçbir zaman peygamberlikle ilgili bir şey bilmiyordu. Kitabın gelişiyle ilgili, vahiyle ilgili bir bilgiye sahip değildi. İşte o yüzden Kur'an مَا كُنْتَ تَدْرِمَ الْكِتَابَ بَلَا الْاِيمَانِ buyurur. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin ey Resulüm. Hiçbir zaman bu şekilde bir mevzuyla ilgili, böyle bir konuyla ilgili hiçbir zaman konuşmadın. Allah sana verinceye kadar sen hep sustun. Allah Azze ve Celle onu bir gün seçti ve peygamberlik verildi. Peygamberlik verildiği andan itibaren hemen tebliğ etmeye başlamadı. Hemen mücadeleye başlamadı. Çünkü daha kendisine uyarma vazifesi verilmemişti. İkra ayetiyle Allah'ın Resulü Nebi olmuş idi. Peygamber olarak seçilmişti. Fakat Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir ayetiyle Resul oldu. Nebilikten Resulliğe yükselmiş oldu. Ey örtüye bürünen Habibim, kalk ve uyar. Ey örtüye bürünen peygamberim, hakkı anlattığı için kendisiyle alay edilen, alay edildiği için de üzülen ve yatan peygamberim, kalk ve uyar. Allah Azze ve Celle kalk ve uyar emriyle peygamberimizi Resul olarak tayin etmiş oluyordu. Nebi olmak, Resul olmaktan önceki bir makam. Her Nebi Resul değildir. Ama her Resul aynı zamanda Nebidir. Resul olan peygamberler, Nebi olan peygamberlerden daha üstündürler. Onlar yeryüzünde bir hareket başlatmakla, mücadeleyi başlatmakla vazifelidirler. Allah Azze ve Celle peygamberlerinin bir kısmını Nebi olarak göndermiş. Onlar yeryüzünde bir hareket başlatmamış. Fakat onlar, Nebi olan peygamberler yeryüzünde bir hareket başlatmamışlar. Fakat daha evvelki peygamberin getirmiş olduğunu devam ettirmişler. Birçoklarına kitap da verilmemiş. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem kitap verilen bir peygamber hem de yeniden hareketi başlatan bir peygamber. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'den sonra o bölgeye peygamber gönderilmemiş. O bölgede şirk yayıldıkça yayılmış, hak tamamen kaybolmuş. Aşağı yukarı 2500 sene, 2600 sene kadar bir süre o bölgeye peygamber gönderilmemişti. Ancak Allah Azze ve Celle Nebisini, Resulünü gönderdiği zaman bu kadar uzun bir aralıktan sonra bir peygamber gönderildiği için insanlar çok tepki gösteriyorlardı. Allah Azze ve Celle peygamberini hazırladı. Bütün peygamberler kainat kitabını okudular evvela. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha küçüklüğünden itibaren muhafaza altına alınmıştı. Küçüklüğünden itibaren hiçbir zaman hayatının hiçbir devresinde müşrik olmadı. Putperestlerin içindeydi ama hiçbir zaman şirke düşmedi. Hiçbir zaman büyük günahlara düşmedi. Rabbi onu her zaman muhafaza etti. Efendimizin ifadesiyle Rabbim beni terbiye etti. Hem de ne güzel terbiye etti. Zaten Allah Rab'dir. Rab terbiye eden demektir. Terbiye edici olan Allah Azze ve Celle peygamberini de terbiye etti. Küçüklüğünden itibaren onu öncelikle günahlardan muhafaza etti. Yarın ona bir görev verilecek ve yeryüzünde bir hareket başlatacak. İşte o zaman yeryüzünde bir hareket başlattığında, ona peygamberlik verildiği zaman sen de bizim gibiydin diyememeleri gerekiyordu. Sen de bizim gibiydin ey Muhammed, daha düne kadar sen de bizim gibiydin denilmemesi için Allah Azze ve Celle peygamberini bu şekilde muhafaza ediyordu. Onu küçüklüğünden itibaren İslam terbiyesiyle büyüten Allah Azze ve Celle her ne kadar putperestlerin içerisinde olsa bile tertemiz bir çiçek gibi, bataklığın içerisindeki bir çiçek gibi peygamberini muhafaza ediyordu. Hazreti Peygamber peygamberliğine yakın bir dönemde tek başına kalmayı hoş görüyor, Allah ona hoş gösteriyordu. Yalnız kalmayı seviyordu Allah'ın Resulü. Çıkıyordu Hira Dağı'na, mağarada yalnız kalıyordu. Haftalarca yalnız kalıyordu, düşünüyordu. Halkının durumu hakkında kafa yoruyordu. Bir çözüm arıyordu, çözüm bulamıyordu. İnsanlardan kaçıyor ve yükseklere çıkıyor. Kainatı tefekkür ediyordu. Kainatı tefekkür eden, kainatı okumayı öğrenen insana bir gün Allah Azze ve Celle peygamberlik nasip etti. Kainatı tefekkür etmeyi öğrenmiş olana, baktığı zaman görmeyi başarabilene, inne fî halkı semâvâti vel ard ve ihtilâfi leyli ve nehâr le âyâtin li ulil elbâb. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün ard arda gelmesinde temiz akıl sahipleri için deliller vardır. Sadece akıl sahipleri için değil, aklını kirletmemiş olanlar için deliller vardır. Herkes için demek ki kainat kitabında deliller yok. Demek ki herkes kainat kitabını okuduğu zaman anlamayacak. Demek ki herkes bakacak ama herkes göremeyecek. Allah Azze ve Celle başka fikirlerle, ideolojilerle aklını kirletmiş olanlar için delil olmadığına işaret ediyor. Aklını kirletmiş olanlar başka şeylerle, ideolojilerle veya dinler ile kirlenmiş olanlar, onlar kainata baksalar da göremeyecekler, anlayamayacaklar. Demek ki evvela ulul elbepten olmak icap ediyor. Kirlerden kurtulmak icap ediyor. Aklımızın ideolojilerden ve atalardan gelen bir takım yanlışlardan temizlenmesi icap ediyor. Allah Azze ve Celle kafirlerden bahsederken onların şöyle söylediğini ifade eder. Onlar dediler ki biz atalarımızı bulduğumuz yol üzereyiz. Atalarının izinden gidenlerle mücadele edecekti Hazreti Peygamber. Kur'an onlara cevap verir. Atalarınız doğru yolda giden kimseler olmasa da mı yine mi onların izinden gideceksiniz? Atalarınızın içerisinden hayırlı olanları da var. Neden onların izinden gitmiyorsunuz da hayırsızların izinden gidiyorsunuz? Neden atalarınızın içerisinden Kusay bin Kilab'ı seçiyorsunuz da? Neden Hazreti İbrahim'in soyundan geliyorlardı? Neden Hazreti İbrahim'i seçmiyorlar? Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in soyundan geliyorlardı. Ataları oydu aslında. Neden Hazreti İsmail'in izinden gitmiyorlar? Neden ikinci Adem olarak tarihe geçen Hazreti Nuh'un izinden gitmiyorlar? Neden Hazreti Adem'in izinden gitmiyorlar? Ataların atası o. Demek ki insanlar atalarının içinden bir kısmını seçiyorlar. Nefislerine hoş geleni tercih ediyorlar. Hangi ata? Türkler de kendi atalarından hangisini tercih edecekler? Atamın izinden gidiyorum diyenler. Herkes kendine göre bir ata tercih ediyor ve onun izinden gidiyor. Yavuz da senin atan, Fatih de senin atan, Kanuni de senin atan. Neden onları tercih etmiyorlar da? Eğer Türk iseler, eğer Kürt iseler Selahaddin Eyyubi de senin atan. Eğer Arap iseler sahabe-i kiram ve Hazreti Peygamber. Onlar da bizim atalarımız. Onların içerisinden neden gidip de bazılarını tercih ediyorlar? İnsanlar atalarının izinden gittiklerini söyleseler bile hakikatte nefislerine hoş gelenin izinden gidiyorlar. Rahatlarına meyyal oldukları için, kendilerine hiçbir şeyi haram kılmayan, nefislerine göre bir dünya meydana getiren atalarını tercih ediyorlar. Hazreti Peygamber'in geldiği dönemde de durum buydu. Atalarımızın izinden gidiyoruz diyorlardı. 2500 senelik tarihlerinin içerisinden putperest atalarını tercih ediyorlardı. Dolayısıyla bu mücadele kolay olmayacaktı. atalarının izinden giden bir topluluğu hidayete erdirmek için uğraşanlar elbette ki çok zorlanacaklar. Sabır etmeleri gerekecek. Allah Azze ve Celle peygamberini bu zor davaya hazırladı. Küçüklüğünden itibaren ona özgür bir ruh kazandırdı. Nasıl ki Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında özgür olarak yetiştirildi. Başka bir yerde yaşaması mümkün değildi. Ancak Firavun'un sarayında yaşayabilirdi. Orada özgür ruhlu bir insan olarak yetişti. Yarınlarda mücadeleyle görevlendirilecek olan kimseler, mücadele edecek olan kişilerin özgür ruhlu olması gerekiyordu. İşte onun için Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'yı sarayda büyütüyordu. Peygamberimize gelince Ebrehe ordusuyla birlikte Kabe'yi yerle bir edecek ve oradakileri de esir alacaktı. Ve Hazreti Peygamber esir olarak dünyaya gelecekti. O olay Fil suresinde anlatılan olay Efendimizin doğumundan 50 gün evvel gerçekleşen bir olaydı. Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Görmedin mi ey Resulüm Rabbin ne yaptı onlara? O fil ashabına, fillerle Kabe'ye saldıranlara ne yaptı Rabbin? Sadece Kabe değildi önemli olan. Hazreti Peygamber ondan daha da önemlidir. Kabe'ye, sadece Kabe'ye saldırılmış olsaydı, belki de Hazreti Peygamber o günlerde doğmayacak olsaydı, belki de Kabe korunmayacaktı. Kabe daha sonraki zamanlarda da bir takım saldırılara uğradı. Mancınıklarla Kabe'yi dövdüler, Kabe'yi yıktılar. Sonradan tekrar inşa edildi. Allah Azze ve Celle o zaman neden Kabe'yi korumadı? Kabe değildi asıl mesele. Yarının mücadeleci, inkılapçı peygamberi doğacaktı 50 gün sonra. Allah Azze ve Celle o peygamberinin özgür olarak doğmasını istiyordu. Özgür olmayanlar nasıl dava adamı olabilirler? Özgür olmayanlar nasıl yeryüzünde liderlik yapabilirler? Köle ruhlu olan bir toplum, baskı altında ezilen insanlar, onların içerisinden nasıl yarınlarda dünyaya liderlik yapacak bir toplum meydana gelebilir? Allah Azze ve Celle peygamberinin bu şekilde özgür ruhlu olarak dünyaya gelmesini takdir ediyordu. Ebrehe'yi ve askerlerini o yüzden tarumar ediyordu. Kainat kitabını okuyan peygamberimiz marifetullah'a ulaşıyordu. Çıkıyordu, Rabbi kendisine yalnız kalmayı hoş gösteriyordu. İbn İshak'ın ifadesine göre Allah Resulü son zamanlarında peygamber olmaya yakın dönemde özellikle yalnız kalmaktan hoşlanıyordu. Tefekkür etmek istiyordu. İnsanlardan uzaklaşmak ve yalnız kalmak istiyordu. Allah ona bunu hoş gösteriyordu. Kainat kitabını okuyacak. Bakacak gökyüzüne, yeryüzüne, hayvanlara, bitkilere, üzerinde kafa yoracak, temiz aklıyla meseleleri anlamaya başlayacak ve kendisine marifetullah meydana gelecek, Allah'ı tanıyacak, tanıyınca muhabbetullah'a ulaşacak. Çünkü Allah'ı tanıyan Allah'ı sever. Tanıyacak ve tanıdığı zaman Allah'ı sevmeye başlayacak. İşte o zaman Allah Azze ve Celle ona görev verecek ve görev verdiği zaman görevini bırakmayacak, hiçbir zaman geri dönmeyecek. Hiçbir zaman davasından da geri adım atmayacak. Lastik gibi sünmeyecek, bu kalemun gibi renkten renge girmeyecek. Hiçbir zaman davasını terk etmeyecek. Allah'ın seçmiş olduklarının içinden hiçbir peygamber davasını terk etmemiştir. İnna Allah istafa Adem ve Nuh ve Ale İbrahim ve Ale İmran ala alamin. Allah Adem'i seçti. Mahlukatın içinden insanı seçti. Adem'in nesli içinden Nuh'u seçti. Nuh'un nesli içinden İbrahim ailesini seçti. İbrahim ailesi içerisinden de İmran ailesini, Hazreti Meryem'in anasını, babasını ve Meryem'i seçti. Allah Azze ve Celle bazılarını seçer. Bunlar seçilmiş olanlar hiçbir zaman davadan dönmemişlerdir. Eğer seçilmiş olanlardan bir kısmı davadan dönerse Allah'ın gaybı bilmediğini gösterir. Halbuki Allah gaybı bilendir. Allah'ın seçmiş olduğu birisi eğer mücadeleden vazgeçecek olursa demek olur ki Allah o insanın ileride ne olacağını bilmiyormuş. Halbuki böyle bir şey Allah için caiz değil. Allah'ın ilminin sınırının olmadığını kainat bize göstermektedir. Ve Allah'ın seçmiş olduğu hiçbir kul davadan dönmemiştir. Bu şekilde küçüklüğünden itibaren 40 yaşına kadar yetiştirilen Hazreti Peygamber'e vahiy geldiği zaman eğitimi son bulmadı. O yaşa kadar eğitilmiş olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber olduktan sonra da ya eyyuhel müzzemmil, قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَل۪يلًا نِصْفَهُ اَوْ قُسْ مِنْهُ قَل۪يلًا اَبْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْت۪يلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَق۪يلًا. Ey örtüye bürünen Habibim, onların iftiralarından dolayı üzülen, evine giden ve battaniyesini başına çeken Peygamberim, yapman gereken bu değil. Onlar iftira atacaklar, sen yoluna devam edeceksin. Onlar tehditlerde bulunacaklar, yoluna devam edeceksin. Üzüldüğün zaman yatmayacaksın, tam tersine kumilleyl, geceleyin kalkacaksın. Yatmanın zıttı kalkmaktır. Allah Azze ve Celle üzülen, morali bozulan peygamberine, sen mücadele insanısın, her seferinde böyle yatacak mısın? Kalk dedi, hem de geceleyin kalkacaksın. Nisfahu, gecenin yarısı kadar. Emin kusminhu kalile, ya da gecenin birazından eksilt. Yani gecenin yarısı mesela 5-6 saat kadar. Ondan biraz daha eksiltebilirsin, 3-4 saat kadar. Evzid aleyh, ya da biraz üzerine ilave edebilirsin. 7-8 saat kadar. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ, Kur'an'ı tane tane okuyacaksın. Neden? Gece ibadeti neden? Kur'an okumak neden? 40 sene eğitilmiş olan Hazreti Peygamber, haramlardan uzak tutulmuş, kainat kitabını okumayı öğrenmiş, kalbine marifetullah ve muhabbetullah girmiş olan Hazreti Peygamber'in eğitimi devam ediyor. Ve Allah Azze ve Celle şimdi de geceleyin kalkacak ve ibadet edeceksin. Çünkü biz sana inne senulki aleyke kavlen sakile, ağır bir dava omuzlarına yükleyeceğiz. Bütün dünyaya meydan okuyacaksın. Bütün dünyada bir hareket başlatacaksın. O günkü Bizans'ın ve İran'ın ve müşriklerin sonunu getireceksin. Yeryüzünde tevhidi bir hareket başlatacaksın. Buna dayanabilmen için geceleyin kalkacak, Kur'an okuyacaksın. Başka türlü bu ağır yükü taşıyamazsın. Mücadele insanı olacak olan insanı Allah Azze ve Celle bu şekilde eğitiyor. Bugün mücadele yapacak olanların da aynı şekilde eğitime ihtiyacı var. 3-5 kelimelik bir eğitimle dava adamları yetiştirmek mümkün değildir. 3-5 günlük eğitimlerle bir hareket başlatacak, yürütecek olan, her şeyi göze alacak olan insan yetiştirmek mümkün değildir. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'i o yaşa kadar korumuş ve bir eğitimden geçirmiş, kainat kitabını önce okumasını sağlamış, kainat kitabını okuyan, Allah'ın birinci kitabını okuyan peygamberine ikinci kitabı Kur'an'ı vermiş ve ondan sonra ya eyyuhel mündessir kum fe enzir, ikra ayetiyle nebi olan Hazreti Peygamber kum fe enzir ayetiyle de Resul oluyor ve bir hareket başlatıyordu yeryüzünde. Sahabesini ona göre eğitiyordu. Rabbi kendisini nasıl eğittiyse o da sahabesini öyle eğitiyordu. Onları bir çiftçinin bitkiyi yetiştirmesi gibi yetiştiriyordu. Öncelikle onların temizlemesi gerekiyordu. şirkten temizlemesi gerekiyordu. Nasıl ki bir tarlada taşlar varsa, dikenler varsa, zakkumlar varsa, o şekilde olan bir tarlaya tohum atamazsınız. Attığınız tohumlar da araya gider. Zakkumların içine, dikenlerin içine tohum atılır mı? Yapılması gereken şey evvela o zakkumların temizlenmesi, dikenlerin ve taşların temizlenmesi, ondan sonra tohumun atılması ve ondan sonra suyun verilmesi. Hazreti Peygamber de öyle yapıyordu. Evvela temizliyordu, ashabını şirkten temizliyordu, insanları la ilahe illallah'a davet ediyordu. Müminler evvela la diyecekler, bütün sahte ilahları reddedecekler, sadece Allah'ı kabul edecekler, evvela temizlik yapacaklar, kalplerinde şirkten eser bırakmayacaklar, sadece otorite sahibi olarak Allah'ı görecekler, Allah'ın dışında bütün otoriteleri reddedecekler. Ondan sonra işte o kalplere atılırsa ayetler, tohumlar, işte ancak o zaman böyle kalplerde meyve verir ve büyür, fidan olur, ağaç olur, meyve vermeye başlar. Hazreti Peygamber önce temizliyordu. Temizlik yapmadan o kalplere ayet de atsanız, hadis de söyleseniz boş. Temizlik yapılmamış, şirkten temizlenmemiş, dünya sevgisinden temizlenmemiş olan kalpler, kirlenmiş olan kalplere ne kadar ayet hadis söyleseniz de tesir etmeyecektir. Aynı ayet, aynı hadis dün sahabeyi değiştiriyordu. Ama bugün bizi değiştirmiyor. Dikenlerin içerisine atıyoruz o ayetleri, hadisleri. Taşların içerisine atıyoruz. O yüzden orada meyve vermiyor. Ayet aynı ayet, hadis aynı hadis. Ama geçmişte yapmış olduğu tesiri bugün göstermiyor. Kalpler dolu dünya sevgisiyle. Allah Resulü bu şekilde bir eğitimle eğitiyordu. Önce onların bütün peygamberler gibi dünyaya bakışını değiştiriyordu. İnsanlara bir şeyler vermek istiyorsanız evvela dünyaya nasıl bakmaları gerektiğini öğretmelisiniz. Hazreti Peygamber'in mücadelesi evvela bu alanda gerçekleşiyordu. Tevhidi anlatıyordu ve onlara dünya hayatının ne olduğunu öğretiyordu. Dünyaya nasıl bir bakışla bakmamız gerektiğini öğretiyordu. İslam'a göre dünya nimetleri basit, dünya hayatı ise önemli ve kıymetli. İslam dünya nimetlerini gözümüzde küçültür, dünya hayatını ise gözümüzde büyütür. Allah Azze ve Celle زُيِّنَ لِلنَّاسِ هُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. İnsanlara kadınlar hoş gösterildi, oğullar hoş gösterildi, kilo kilo altınlar ve gümüşler hoş gösterildi, tarım ve hayvancılık, atlar yani Mercedesler hoş gösterildi. Halbuki bütün bunlar dünya hayatında geçiminizin sağlanabilmesi için, yaşayabilmeniz içindir. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Bunların bir ehemmiyeti yoktur. Allah Azze ve Celle insanlara evvela bu gerçeği öğretmek istiyor. Dünya nimetlerine dalan insanların mücadele insanı olması mümkün değil. Dünya perest olan insanların yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirmeleri mümkün değil. Nefislerini terbiye etmemiş olanların, nefislerini değiştirmeyenlerin alemleri değiştirmesi mümkün değil. Nefsinde inkılaplar yapmayanların alemlerde inkılaplar gerçekleştirmesi mümkün değil. O yüzden Allah Azze ve Celle öncelikle bunu öğretiyordu. Dünyaya nasıl bakılması gerektiğini öğretiyordu. Aynı hakikate bütün peygamberler temas etmiştir.
Hazreti İsa aleyhisselam da aynı noktaya temas eder. Çünkü o da bir dava adamıdır peygamberliğinin yanında ve yeryüzünde bir hareket başlatmakla görevlidir. Dolayısıyla o da dünyayı sevmemeyi başarmış, dünya nimetlerine önem vermemeyi başarmış olan bir kadroya ihtiyacı vardı. O yüzden o da aynı nokta üzerinde duruyordu ve diyordu ki, ey insanlar, ne yiyeceğiz diye düşünmeyin. Bakın kuşlara, sabahleyin yuvalarından çıkıyorlar, aç olarak çıkıyorlar, akşamleyin yuvalarına tok olarak dönüyorlar. Söyler misiniz, siz mi kıymetlisiniz yoksa kuşlar mı? Madem ki siz daha kıymetlisiniz Allah katında, kuşları aç bırakmayan Allah sizi aç bırakır mı? Ne giyeceğiz diye düşünmeyin. Bakın ağaçlara ve çiçeklere, Allah onları ne kadar da güzel giyindiriyor. Onları böyle güzel giyindiren Allah'ın sizi giyindirmemesi mümkün müdür? Siz mi kıymetlisiniz, ağaçlar mı, çiçekler mi? Hazreti İsa aleyhisselam bu sözleriyle ruhban olmayı tavsiye etmiyordu. Dünya perest olmamayı anlatmak istiyordu. Dünyadan el etek çekin, çalışmayın demiyordu. Söylediği şey, evinizden çıkın, çalışın ancak kalbinize dünya sevgisini yerleştirmeyin idi. Kalbinize dünya sevgisini yerleştirdiğiniz zaman o kalbe Allah kendi nurunu koymayacaktır. Dünyayı sevenlerin kalbine Allah nurunu koymaz. Allahu nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur ve Allah'ın nur vermediğinin de nuru yoktur. Ondan başka bir nur kaynağı mevcut olmadığına göre, Allah da böyle bir kalbe nur koymadığına göre, o zaman dünya perest olanlara kim nur verecek? Onlar nursuz kalmaya mahkum olacaklar. Dünya sevgisinin olduğu bir kalbe Allah nurunu neden koymaz? Bir bardağın içerisinde eğer pis bir su varsa, o bardağın içerisine siz meyve suyunu koyar mısınız? Kıyar mısınız o meyve suyuna? Hatta temiz bir suya kıyar mısınız? Pis suyun üzerine temiz suyu koyar mısınız? Önce o pis suyu boşaltırsınız, sonra yıkarsınız, ondan sonra temiz suyu koyarsınız. İşte aynen öyle Allah Azze ve Celle kalpteki dünya sevgisi denilen o kirlerin temizlenmesini istiyor. Siz pis bir suyun üzerine temiz suyu koymuyorsunuz da Allah dünya sevgisiyle dop dolu olan kalplere nurunu koyar mı zannediyorsunuz? Allah'ın nuru bu kadar ucuz mudur? Allah Azze ve Celle kalpleri görendir. Kalplere bakmaktadır. Ve o yüzden bize böyle hitap etmektedir. İnsanların kalbinde dünya sevgisi olduğunu Allah bilmektedir. Ve Hazreti Peygamber'in mücadelesi buna karşıydı aynı zamanda. O biliyordu ki kendisine verilen vazife yeryüzünde tek başına başarabileceği bir vazife değil. Bir kadronun meydana gelmesi lazım. Bir ümmet meydana getirmekle görevlendirilmiş. Bunun için mücadele edecek. Dolayısıyla ümmetinin kalbinde dünya sevgisinin olmamasını istiyordu. Dünya sevgisi olanların dava adamı olmayacağını biliyordu. O yüzden onların kalbindeki dünya sevgisini yok etmesi gerekiyordu. Allah Resulü bunun için mücadele ediyordu. İslam dünya nimetlerine önem vermemeyi ama dünya hayatına önem vermeyi emreder. Dünya nimetlerine önem verenler o dünya nimetlerine kavuşurlarsa çok önem verdikleri bir şeyi ele geçirdikleri için dünya perest olurlar, karunlaşırlar, firavunlaşırlar. Çünkü çok önem verdikleri dünyayı artık ellerine geçirmişlerdir. Onların gözünde en mühim mesele buydu. O yüzden onu ele geçirdikleri zaman artık onlar firavun olur, karun olurlar. Eğer o nimetleri, o çok kıymet verdikleri nimetleri ele geçiremeyecek olurlarsa, o zaman da bunalımlara gireceklerdir. Bunun sonunda intihara kadar da gideceklerdir. Siz intihar edenlerin dünyayı sevmeyen insanlar olduğunu mu zannediyorsunuz? İntihar dünyayı sevmemekten değil, dünyayı çok sevmekten kaynaklanır. Çok sevmiş olduğu o dünyaya ulaşamamaktan kaynaklanır. Allah Azze ve Celle bir denge meydana getiriyor. Dünya nimetlerine önem verme, dünya hayatına önem ver deniyor. Dünya nimetlerine önem verenlerin hepsinin o dünya nimetlerine kavuşması mümkün değil. O zaman bunalıma girecektir. Bunalıma girecek ve mutsuz bir insan olacak. Hatta intihara kadar da gidecek. Eğer o dünya nimetlerine değil de dünya hayatına önem verseydi, o zaman dünya nimetleri eline geçmese de önemli görmez. Çünkü o dünya hayatına önem vermektedir. Hayatını değerlendirmeye önem vermektedir. Dünya nimetlerine ulaşırsa da yine çok önemli görmez. Çünkü dünya nimetlerine önem vermeyen bir insandır. Başbakan da olsa kendinin kul olduğunu unutmaz. Spermden yaratıldığını unutmaz. Dünyanın en zengin adamı olsa toprak olacağını unutmaz. Aciz bir varlık olduğunu unutmaz. Çünkü dünya nimetlerini önemli görmemektedir. Dünya nimetlerini önemli görmemek insanın hem psikolojik sorunlardan muhafaza eder, o nimetlere ulaşamadığında yahut da ulaştığı zaman azgınlaşmamasını sağlar. Kulluğunu unutmamasını sağlar. Dünya nimetlerine önem verenler o nimetleri eline geçirdiği zaman kendini bir şey zanneder ve kibirlenmeye başlarlar. İşte onun için İslam'a göre dünya nimetleri değil, dünya hayatı önemlidir. Hazreti Peygamber bu dengeyi kurdu. Mücadelesinde bu önemli bir noktaydı. Dünya hayatı ile ahiret hayatı birbirinden tamamen ayrı görülüyordu. Hristiyanlık eski Roma ve Yunan'a tepki olarak kilise adamları eski Roma ve Yunan'a tepki olarak ruhbanlığı tavsiye ettiler. Eski Roma ve Yunan'da insanlar maddeperest olmuştu. Tamamen materyalist bir medeniyet meydana getirmişlerdi. Kilise insanları ise insanları bu durumdan kurtarabilmek için ruhbanlık gerektiğini düşünmeye başladılar. Demek ki dediler, ruhban olmak lazım. Yoksa insanlar eski Roma'daki gibi olur, Yunan'daki gibi olur. Onlardan kendilerini kurtarabilmeleri için dünyadan el etek çekmeleri lazım. Evlenmemeliler dediler. En çok takva olan insan evlenmeyen insandır dediler. Yıkanmayan insandır dediler. Yıkanmayacaksın, uyumayacaksın, doğru düzgün yemeyeceksin, evlenmeyeceksin. Dağlarda, mağaralarda yaşayacaksın dediler. Dünya nimetlerinden soğutabilmek için güya eski Roma'ya ve Yunan'a karşılık, onların o maddeperest medeniyetine karşılık bunu tavsiye ettiler. Güya insanlara bu şekilde takva olma yolunu öğretiyorlardı. Halbuki bu şekilde insanlar dinden uzaklaştılar. Yanlış din insanları dinsizliğe götürür. Evlenmeyeceksin diyen, yıkanmayacaksın, mağaralarda yaşayacaksın, doğru düzgün yemeyeceksin, içmeyeceksin, çalışmayacaksın. Böyle diyen bir dinden elbette ki insanlar uzaklaşacaklardır. Din ile dünyayı tamamen birbirinden ayırıyorlardı. Dünyaya meyletmemek için tamamen dünyadan el etek çekmek gerektiğini düşünüyorlardı. Halbuki Hazreti Peygamber dünya hayatı içinde yaşayarak, normal bir insan olarak yaşayarak takva sahibi olunabileceğini öğretti. Allah Resulü'nün evine gelmişti üç kişi. Efendimizin hanımına sordular. Allah Resulü evde nasıldır dediler. O da onlara normal davranıyor dedi. Sizin gibi bazen gelir istirahat eder, bazen Kur'an okur, bazen namaz kılar, bazen bize yardımcı olur. Az yapıyormuş dediler. O peygamber olduğu için, günahları olmadığı için, cennetlik olduğu için az yapıyor dediler. Bizim günahlarımız çok, o yüzden biz daha fazla yapmalıyız diye düşünmüşlerdi. Böyle yapacağız dediler. Birisi dedi ki ben karımı boşayacağım, bir daha da evlenmeyeceğim. İkinci kişi dedi ki bundan böyle sabaha kadar namaz kılacağım, geceleri uyumayacağım. Üçüncü kişi dedi ki bundan böyle her gün oruç tutacağım, ara vermeyeceğim, her gün oruçlu olacağım. Onların bu şekilde konuştuklarını peygamberimize aktardılar. Allah Resulü'nün hanımı Efendimiz'e bu olayı anlattığı zaman Efendimiz çok kızdı, kızgınlığından yüzü kıpkırmızı oldu ve buyurdu ki içinizden takva olanınız benim, benim sünnetimi aşmaya kalkışmayın. Hiçbiriniz benden daha takva sahibi olamazsınız. Motorunuz çekmez demek istiyordu. Hazreti Peygamber'den daha fazla ileriye gitmek isteyenler, ruhbanca bir hayatı takva bir hayat zannedenler, onların motorunun çekmeyeceğini ve iflas edeceklerini ve tamamen dinden imandan uzaklaşacaklarını Efendimiz biliyordu. Ben diyordu evlenirim de, geceleri uyurum da, bazen oruç tutarım, bazen tutmadığım da olur. Beni aşanlar, benden öteye gitmek isteyenler benden değildirler. Ruhbanlaşmalarından korkuyordu. Ümmetinin ruhbanlaşmasından ve sonra da bunu kaldıramamalarından korkuyordu. Allah Resulü onları dünya sevgisinden uzaklaştırmaya çalışıyordu ama dünyadan tamamen el etek çekmeyi değil, onlara ruhbanlığı değil, dünya hayatı içerisinde takva olmayı öğretiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesinin ilk başı onlara tevhidi öğretmek olmuştur. Tevhidi öğreterek işe başlıyordu. Onlar Allah'ı kabul ediyorlardı. Allah'ı inkar eden bir topluluk değillerdi. Kur'an-ı Kerim buyurur ki İn se'eltehum, ey Resulüm onlara soracak olsaydın, sormana bile gerek yok yani. Yani mesela sorsaydın, Allah Resulü sormadı da, eğer sorsaydın, men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı? Le yekulunne halakahunnel azizul alim. Muhakkak ve muhakkak derlerdi ki, aziz ve alim olan Allah yarattı. Demek ki onlar Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı. Yaratıcı olarak da görüyorlardı. Melekleri de kabul ediyorlardı. Melekleri Allah'ın kızları olarak görüyorlardı. Dolayısıyla Peygamberimizin mücadelesi bununla ilgili değildi. Onlar Hazreti Peygamber'in döneminde yaşayanlar, Allah'ı da kabul ediyor, melekleri de kabul ediyor. Hatta hac da yapıyorlardı. Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Mallarının zekatını da veriyorlardı. Mekke'nin müşrikleri, putperestler, bugün Müslümanım diyenlerin bile birçokları zekatını vermezken, putperestler malını üç kısma ayırıyorlardı. Bu benim hakkım diyorlardı, bu da Allah'ın hakkı diyorlardı, şu da benim putumun hakkıdır, putlarımızın hakkıdır diyorlardı. Bunlar zekatı da kabul ediyorlarmış demek ki. O halde problem neredeydi? Hangi meselede anlaşamıyorlardı? Efendimiz de bu mücadelelerinin sebebi neydi? Onu öldürmeye kalkışmalarının sebebi neydi? Efendimiz hiçbir zaman onları Allah'ın varlığına ve birliğine davet etmedi. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına davet ediyordu. Onlar anlıyorlardı. İlah mabut demek, itaat edilen demek. Dolayısıyla Allah'tan başka itaat edilecek bir kimsenin olmadığını kabul edeceklerdi. Allah'ın hayatlarına karışmasını kabul edeceklerdi. hayatlarına karışan bir Allah. Onlar ise Allah'ın onlara karışmasını istemiyorlardı. Sadece onları yaratan ve onlara rızık veren bir Allah'a inanmak istiyorlardı. Onların kılık kıyafetine karışmayan, yemesine içmesine karışmayan, onlara bir takım farzları tayin etmeyen, bir takım şeyler emretmeyen, bir takım şeyleri haram kılmayan böyle bir Allah istiyorlardı. Özgür olmak istiyorlardı. Allah olsun ama Allah bize peygamber göndermesin. Allah olsun ama Allah bize kitap göndermesin. Allah olsun ama Allah bize ahirette hesap sormasın. O yüzden peygamberi, kitabı ve ahireti reddediyorlardı. Allah'ı kabul edenler, Allah'ı kabul edenler peygamberi kabul etmiyor, kitabı kabul etmiyor, ahireti kabul etmiyorlar. Melekleri kabul ediyorlar ama peygamberi kabul etmiyorlar. Zekatı kabul ediyorlar ama, haccı kabul ediyorlar ama ahireti kabul etmiyorlar. Allah Azze ve Celle onlara kendisinin hayatlarına karışan bir Allah olduğu mesajını veriyordu. Hayatınıza karışan bir Allah'a mı inanacaksınız? Size karışmayan bir Allah'a mı? Yetkili bir Allah'a mı inanacaksınız? Yetkisiz bir Allah'a mı? Mesela budur. Allah'ın varlığı değildir mesela. Allah'ın varlığını inkar eden çok yoktur. Tarih boyunca fazla olmamıştır. O yüzden Kur'an ateizmi muhatap almaz. Kur'an şirk ile mücadele eder. Hazreti Peygamber'in mücadelesi şirkle olan bir mücadeleydi. Allah'ı kabul ediyorlar ama Allah'a ortak koşuyorlar. Allah'ı kabul ediyorlar ama Allah'ı hayatlarına karıştırmıyorlar. Allah'ı kabul ediyorlar ama kitabı kabul etmiyorlar. Allah'ın onlara karışmasını istemiyorlar. İşte Allah Azze ve Celle peygamberini bu amaçla göndermişti. Allah Azze ve Celle peygamberini gönderirken Allah'ın varlığını ve birliğini anlatsın diye göndermemişti. Tevhid bu değil. Allah'ın varlığı ve birliği değil. Tevhid Allah'tan başka bir ilahın olmadığını kabul etmek. Ondan başkasına itaat etmeme sözü vermek. La ilahe illallah dediğiniz zaman ondan başkasını ilah olarak görmüyorum. Hayatıma sadece o karışabilir. Bana sadece o kanunlar koyabilir. Nasıl yaşayacağıma o karışabilir demiş oluyorsunuz. Hazreti Peygamber'in mücadelesi öncelikle bununla ilgiliydi. Tarih boyunca gökteki yıldızlara tapanlar niçin taptılar? Ya da heykellere tapanlar neden taptılar? Onlar gökteki yıldızları yaratıcı olarak görmüyorlardı. Gökteki yıldızların Allah katında kıymetli varlıklar olduğuna inanıyorlardı. Kıymetli varlıklar olarak görüyorlardı ve onlardan istemeyi doğru görüyorlardı. Biz isteklerimizi onlardan istemeliyiz diyorlardı. Kainatın idaresinde yıldızların söz sahibi olduğuna inanıyorlardı. Allah'ın bir takım görevleri onlara verdiğine ve bu şekilde onlardan istedikleri zaman onların bu dualara icabet edeceğine inanıyorlardı. Bir kısmı o yıldızları veya putları Allah'a yaklaşmak için aracı olarak görüyorlardı. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى diyorlardı. Biz bunlara başka bir sebepten dolayı değil, bu putlara tapmamızın sebebi bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsın diye. Daha çok yaklaşmak için, demek ki niyetleri iyiydi yani. Her ne kadar birçoğu yalan söylüyorsa da içinden bir kısmının niyeti buydu. Allah'a yaklaşabilmek için putları aracı kılıyorlardı. Halbuki Allah'a yaklaşmak için Allah zaten peygamberini göndermek suretiyle yol göstermiştir. Onlar aslında gökteki yıldızları putlaştırırken, yeryüzündeki yaptıkları heykelleri putlaştırırken, onların içinde bir takım kutsal varlıkların ruhlarının olduğuna inanıyorlardı. Onun içinde, o putun içerisinde kutsal varlıkların ruhu olduğunu düşünüyorlardı. Ve biz onlardan istiyoruz aslında diyorlardı. Onlardan istiyoruz ve Allah Azze ve Celle ile aramızda aracıdır bunlar diyorlardı. Allah'a yaklaşmak için, Allah'ın dualarımızı kabul etmesi için biz onlardan istiyoruz diyorlardı. Onları ilahlaştırıyorlardı. Duaları işitebilecek ve yardım edebilecek varlıklar gibi görüyorlardı. Kainatın idaresinin onların söz sahibi olduğuna inanıyorlardı. Aslında onlar kendilerine karışmayacak ilahlar üretiyorlardı. Asıl mesele buydu. Gökteki yıldızı tanrılaştırıyor. Yaptığı heykeli tanrılaştırıyor. Ya da mezardaki atalarının izinden gidiyor, onları tanrılaştırıyor. Dikkat ederseniz bunların hepsi de onlara karışmayan varlıklar. Gökteki yıldızı tanrılaştırıyor çünkü gökteki yıldız nasılsa ona peygamber göndermeyecek, onu biliyor. Gökteki yıldızı tanrılaştırıyor çünkü gökteki yıldız ona kitap göndermeyecek, ona hesap da sormayacak. Onu yeniden yaratıp ona hesap sormayacak, bunu bilmektedir. Kendi eliyle yapmış olduğu heykeli tanrılaştırıyor. Onun içerisinde kutsal ruhların olduğuna inanıyor. Ama aslında kendisine karışmayan ilahlar istiyor. Kendisine kitap göndermeyecek, peygamber göndermeyecek ilahlar üretiyorlardı. Atalarının izinden gittiğini söylüyorlardı. Çok iyi biliyorlardı ki ataları onlara oradan, mezarlarından nasılsa peygamber göndermeyecek, kanun göndermeyecek. Böylece onlar kendilerine karışmayacak ilahlar üretiyorlardı. Hazreti Peygamber'in mücadelesi öncelikle bu alandaydı. Allah'ın varlığını anlatmak için bir peygamber gönderilmez. Çünkü zaten bütün insanlar Allah'ın varlığını kendi iç alemlerinde hissetmektedirler. Bir duvardaki bir A harfi, bir B harfi bile kendi kendine olamaz. Kainatın kendi kendine olması mümkün müdür? Bir nokta bile kendi kendine olamazken kainatın kendi kendine olması mümkün müdür? O yüzden peygamberler Allah'ın varlığı üzerinde durmaya gerek görmezler. Hazreti Peygamber'in mücadelesi tevhid mücadelesi idi. Şirkle mücadele ediyordu. Allah'ın varlığını anlatmak değildi onun vazifesi. O zaten bilinen bir gerçekti. Allah Resulü onlara bakış öğretiyordu. Hangi insana kıymet vereceklerini öğretiyordu. İnsanın kıymet vermesi gereken şeyleri öğretiyordu. Bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gider buyuruyordu. Nasıl bakılması gerektiğini öğretiyordu. Dünya sevgisini atın kalbinizden diyordu. İnsanlar neden zenginlere kıymet verir? Dünyayı sevdikleri için. O çok sevdikleri dünyaya kendilerinden evvel sahip olmuş olan kimseleri gözlerinde büyütürler. Maddeye değer verenler, maddeye sahip olan zenginlere değer verirler. Hazreti Peygamber neye değer vermemiz gerektiğini öğretiyordu. Mücadelesi çok temel bir mücadeleydi. Bakış kazandırmak istiyordu. Neye önem verilmeli? Kur'an bize Hazreti Adem'e meleklerin bile secde ettiğini öğretir. Hazreti Adem'e secde edilmesinin sebebi nedir? Ve izkâle rabbuke lil melâiketi inni ce'ailun fil ardi halife. Rabbin bir zamanlar demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Beni temsil edecek. Benim verdiğim vazifeyi yerine getirecek. Benim halifem temsilcim olacak. Böyle bir varlık yaratacağım. Demek Hazreti Adem'in üstün olmasının birinci sebebi yeryüzünde Allah'ın halifesi olmasıdır. Ve sonra وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا O halifesine Allah isimleri öğretti. Ona ilim verdi. Ve sonra وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ Bir zamanlar Rabbin meleklere dedi ki, demiştik ki, Adem'e secde edin. Adem'e secde edilmesinin sebebi neymiş yani? Hazreti Adem'e verilen vazife ve ona verilen ilim. Allah Azze ve Celle vazifesi önemli olan, yeryüzünde mücadele için gönderilmiş olan, rahat yaşamak için değil, mücadele için gönderilmiş olan Hazreti Adem'e secde edilmesini emretti. İlim sahibi olan Hazreti Adem'e secde edilmesini emretti. Vazifesi olan ve ilmi olana secde edilmesini emreden bu din, zengine hürmet edilmesine bile müsaade etmemektedir. Allah Azze ve Celle neye önem verilmesi gerektiğini öğretmektedir. Hazreti Peygamber'in mücadelesi insanlara bakış kazandırma mücadelesiydi. Neye önem vereceğimizi öğretiyordu. Allah katında kıymetli olanı öğretiyordu. Kıymetsiz olanı öğretiyordu. İnsanların gözünde kıymet ırktaydı. Irka önem veriyorlardı. Halbuki Efendimiz ırkçılığa çağıran bizden değildir buyuruyordu. Irkçılıkla mücadele ediyordu. Irkçılığa çağıran bizden değil. Irkçılık uğrunda savaşan bizden değil. Irkçılık uğrunda ölen de bizden değil. Allah Resulü neyin mücadelesini veriyor? İnsanların neye önem vermesi gerektiğini öğretiyor. Neye önem vermemiz gerekiyor? Irka mı, takvaya mı? Allah katında en üstününüz takvaca en ileri olanınızdır buyuruyordu. Siyahın beyaza, beyazın siyaha, kırmızının sarıya, sarının kırmızıya üstünlüğü yoktur buyuruyordu. Üstünlük ancak takva iledir buyuruyordu. Yeryüzündeki ırkçılığı kaldırıyor ve onunla mücadele ediyordu. Allah Resulü'nün mücadelesi, ırkçılıkla mücadelesi, o dönemin insanlarına bir bakarsanız, o dönemde bu mücadeleyi gerçekleştirmenin ne kadar zor olduğunu anlayabilirsiniz. Mekke'nin ırkçıları, Mekke'nin putperestleri o kadar ırkçı hale gelmişlerdi ki, Kabe'yi tavaf ederken bile ırkçılık yapıyorlar. Başka milletler, çevredeki kabileler Kabe'yi tavaf etmeye geldikleri zaman onlara şart koşuyorlardı. Bizim dışımızda olan diğer kabileler Kabe'yi çıplak olarak tavaf etmek zorundadır diyorlardı. Yalnız biz çıplak olarak tavaf etmeyiz diyorlardı. Çünkü biz Beytullah'ın komşularıyız diyorlardı. Kendilerini özel bir ırk gibi görüyorlardı. Yahudiler gibi. Nasıl ki onlar kendilerini Allah'ın özel oğulları olarak Nahnu ebnaullah ve ehibbâuh Biz Allah'ın oğullarıyız ve sevgilileriyiz diyorlardı ya. Onlar da aynen Yahudiler gibi kendilerini özel görüyorlardı. Ve diyorlardı ki bizim dışımızdakiler Kabe'yi tavaf ederken kadın da olsa çıplak olarak tavaf edecektir diyorlardı. Bu kadar ırkçılığı ileri götürmüşlerdi. Kendilerinden olmayanın Kabe'yi güya günahkar elbiselerle tavaf etmesine izin vermiyorlardı. Bir tek kendilerine bu hakkı tanıyorlardı. Böyle bir dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur diyordu. Üstünlük ancak takva iledir buyuruyordu. Onlara yeni bir bakış kazandırıyordu. Önemliyi ve önemsizi öğretiyordu. Dünya lideri olarak dünyaya gönderildi. Dünya lideri olmak ne demektir? Dünya lideri olmak bütün insanların iyiliği için çalışmayı gerekli kılar. Dünyanın lideri olmak ırklar arasında ayrım gözetmemeyi gerekli kılar. Dünya lideri olmak anlattığını yaşamayı gerekli kılar. Hazreti Peygamber'in mücadelesi sadece insanlara bir şeyler anlatma mücadelesi değildi. O anlattıklarını kendisi yaşayan birisiydi. Anlattıklarını yaşıyordu. Bir sürü problemlerle karşılaşıyordu. Bir seferinde Kabe'de namaz kılarken Mücadele peygamberi, Mekke'nin müşrikleri toplanmışlar, kendi aralarında konuşuyorlar ve peygamberimizin öldürülmesini bile konuştular. Ukbe bin Ebi Muayt geldi ve peygamberimizin elbisesiyle onu boğmaya çalıştı. Allah Resulüne eğer Sıddık, Ebu Bekir Sıddık koşmasaydı öldüreceklerdi. Ebu Bekir Sıddık koştu. Ukbe bin Ebu Muayt'ı itti ve dedi ki, bir insan Rabbim Allah dediği için mi öldüreceksiniz? Size başka bir şey söylemiyor. Sadece sizi yaratan Rabbinizin olduğunu size hatırlatıyor. Yaratıcınızı değil, Rabbinizi size hatırlatıyor. Yaratıcı olduğunu zaten kabul ediyorlardı. Bir insan Rabbim Allah dediği için mi öldüreceksiniz? Size bir şey yapmadım. Sizi sadece kanun koyucu olan Allah'a davet ediyor. Sizin sadece yaratıcı olarak gördüğünüz, rızık veren olarak gördüğünüz Allah'ın aynı zamanda Rabbiniz olduğunu size hatırlatıyor. Size kanun koyan bir Allah hatırlatıyor. Bundan dolayı mı öldüreceksiniz? Allah Resulü bir gün namaz kılıyordu Kabe'de. Ebu Cehil ve Ukbe bin Ebu Muayt ve bir takım müşrikler oradaydılar ve Ebu Cehil dedi ki, kim gidecek? Filan kimse bir deve kesmişti, onun işkembesini, pisliklerini alıp getirecek ve Muhammed secdedeyken onun başından aşağıya dökecek. Yine aynı kişi Ukbe bin Ebu Muayt, ben yaparım bu görevi dedi ve gitti, o deve işkembesini getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken onun başından aşağıya boşalttı. Efendimiz secdeden başını kaldırmadı. Vakarlı peygamber onların seviyesine inmek istemiyordu. Onlarla yaka paça kavga etmek istemiyordu. Kendisine yakışanı yaptı. Secdeden başını kaldırmadı. Kızı koşarak geldi. Başında onun üzerindeki pislikleri temizledi ve onlara beddua ediyordu. Efendimiz kızını teselli ediyordu. Ey kızım üzülme diyordu. Üzülme, Allah Azze ve Celle senin babanı yalnız bırakacak değildir. Hazreti Fatıma annemiz, Efendimiz bir gün bir savaştan döndüğü zaman babasının yanına koşmuş ve onun yüzünü öpmüş. Ve diyordu ki, ya Resulallah, ey babacığım, bu ne haldir? Gözlerin çökmüş, zayıflamışsın, üstün başın perişan, elbiselerin çürümüş bir vaziyette. Bu şekilde söylüyor ve ağlıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey kızım Fatıma diyordu, ağlama. Senin Rabbin, senin babanı öyle bir davayla görevlendirmiştir ki, öyle bir mücadeleyi bana emretti ki, yeryüzünde çamurdan yapılmış ne kadar ev varsa, kıldan yapılmış ne kadar çadır varsa, taştan yapılmış ne kadar ev varsa, bu din sayesinde ya aziz olacak ya da zelil olacaklardır. Rabbin senin babanı böyle bir davayla görevlendirdi, gönderdi. Senin babanın vazifesi bu ey kızım. Bu dava bütün evlere girecek. Amma aziz olacaklar, amma zelil olacaklar. Tevbe suresinde ve Fetih suresinde buyurulduğu gibi. Huvellezî ersele resûlehu bilhudâ ve dînil hak. O Allah ki Resulünü hidayet ile gönderen ve hak din ile gönderen Allah, peygamberini ve kitabını neden göndermiştir? لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Bütün dinlere hakim olsun diye. Allah'ın peygamberi göndermesinin sebebi, kitabı göndermesinin sebebi, bu kitabın inişinin sebebini kitabın kendisi açıklıyor. İnne enzelnâ ileyken kitâbe bil hak. Biz sana bu kitabı hak ile indirdik ki لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye. Bu kitabın gönderiliş sebebi Allah'ın varlığına, imana davet değil demek ki. Bu kitabın indiriliş sebebi namazı, orucu öğretmek değil demek ki. Sadece bunlar için gönderilmemiş bu kitap. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği şekilde yeryüzünde insanlar arasında hükmetmen için. Bu kitap hükmetmek için gönderilmiş olan bir kitap. Bu peygamber yeryüzünde hükmetmek için gönderilmiş olan bir peygamber. Bütün alemlere uyarıcı olarak gönderilmiş olan bir peygamber. Allah Azze ve Celle kitabı neden gönderdiğini açıklıyor. Peygamberini neden gönderdiğini açıklıyor. لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ Bütün dinlere hakim olması için, bütün dinlere galip gelmesi için, bu dinin gönderilişinin sebebi bu. Ve bu Allah'ın hakkıdır. Çünkü dünya Allah'ındır. Madem ki dünya Allah'ındır, o halde Allah Azze ve Celle'nin dinini yeryüzünde hakim kılmak istemesi onun da hakkıdır. İnsanoğlu yeryüzüne geldiği zaman, güç ve kuvvet eline geçtiği zaman spermden yaratıldığını unutmaktadır. Benim dediğim olacak demeye başlamaktadır. Firavunlaşmaktadır, Nemrutlaşmaktadır. Spermden yaratıldığını unutmaktadır. Güç ve kuvvet eline geçince artık benim dediğim olur demektedir. Halbuki sen bir kulsun sadece. Spermden yaratıldın, çamurdan yaratıldın. Ama insan bunu unutmaya çok müsait bir varlıktır. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur ki فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Neden yaratıldığınıza bir bakın. Spermden yaratıldığınızı unutmayın. Haddinizi bilin deniliyor. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ Allah insan alaktan yarattı. Sperm ile yumurtanın birleşiminden yarattı. Ama insan bunu unutur. كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَتْغَى اَرَّآهُ اسْتَغْنَى Hayır, insan azgınlık yapar. Kendisini ihtiyaçsız gördüğü için. Müstani görür kendini. Benim öğüde ihtiyacım yok diye düşünür. Güç ve kuvvet eline geçince benim Allah'a ihtiyacım yok der. Tanrı öldü, onu biz öldürdük der. Gökten gelene ihtiyacımız kalmadı der. Bilim bize yol göstermeye yeterlidir der. Aklımız bize yeterlidir der. Halbuki eğer yeterli olsaydı akıl ve bilim, bugün insanoğlu bilimde ilerlemiş olduğu halde yeryüzünde suç her gün daha çoğalmaktadır. Akıl yeterli olsaydı, bilim yeterli olsaydı suç bu kadar çoğalır mıydı? Üniversiteler çoğalırken bir taraftan hapishaneler çoğalıyor. Okuyan insanlar çoğalırken bir taraftan hırsızlar, haksızlar, namussuzlar çoğalıyor. Demek ki akıl ve bilim insanı adam etmiyor. Ama insan güç ve kuvvet eline geçtiği zaman bunu unutuyor. Spermden yaratıldığını unutuyor. Aklının aciz olduğunu unutuyor. Ve artık bundan böyle benim dediğim olur demeye başlıyor. Allah Azze ve Celle işte bunu hatırlatmak için peygamberini gönderiyor. Her seferinde peygamberlerin gönderilmesi insana spermden yaratıldığını ve hidayeti tayin etmesinin mümkün olmadığını, acizliğini hatırlatmak içindir. Fakat peygamberlerle mücadele ettiler. Peygamberler nicelerini öldürdüler. İsrailoğullarının yaptığı gibi يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ Peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Onlar bu şekilde davranıyorlar. Allah da her seferinde yeniden peygamberler gönderiyor. Hakkı arayanlara yol gösteriyordu. Çünkü yol gösterme vazifesi Allah'ın vazifesidir. Hazreti Peygamber mücadeleye sevk eden neydi? O fakir bir insan mıydı? Yeryüzünde bir dava başlatmış olanların büyük bir çoğunluğu ya fakir olduğu için zenginlere karşı bir dava başlatmıştır ya da kendi ırkına karşı haksızlıklar yapılmış, hakları verilmemiş olduğu için ırk davası başlatmıştır ya da buna benzer bir sebep ile ya bir haksızlığa uğramış ya fakir olmuş ya da buna benzer bir sebep ile bir dava başlatmışlardır. Hazreti Peygamber halbuki kendi kavmi arasında şerefli bir yere sahipti. Abdülmuttalib'in torunuydu. Mutlu bir ailesi de vardı. Kendisine Muhammedül Emin deniliyordu. Bir dava başlatmasına gerek yoktu. Fakir değildi ki fakirlik için bir dava başlatsın, mücadele başlatsın. Hakları ellerinden alınmış değildi ki onun için mücadele başlatsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mücadeleye başlamasında en önemli sebep ve tek sebep Allah'ın dünyasında Allah'ın dediğinin olmadığını görüyor. İnsanların yanlış istikamete gittiğini görüyor ve onun mücadelesini başlatıyordu. Fakir olduğu için değildi. Başka bir sebepten de değildi. Hiçbir sebep gösteremezsiniz. Efendimizin mücadeleyi başlatması için şirkin dışında, tevhidin şirkle olan mücadelesinin dışında hiçbir sebep gösteremezsiniz. İnsanların yanlış yolda olduğunun dışında, insanlara doğru yolu gösterebilmenin dışında hiçbir sebep gösteremezsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mücadele esnasında kendisi anlatıyor. Öyle olaylar başımdan geçti ki hiç kimsenin başından geçmeyen şeyler başımdan geçti. Bir ay sadece bir avuç yiyecekle idare ederdim buyuruyor. Bilal'in koltuğunda saklamış olduğu bir avuç kadar yiyecekle bir ay idare ederdim. Bazen öyle hallere düşmüştü ki bu sadece Mekke döneminde değil, işkence döneminde değil, Müslümanların zayıf olduğu dönemde değil, Medine'de İslam devletini kurduğu halde, devlet başkanı olduğu halde yine aynı hayatını devam ettiriyor ve hiç hayatını değiştirmiyordu. Peygamberliğinin delillerindendir bu. Peygamber olmasa rahata ulaştığı zaman rahat bir hayat sürmesi gerekir. Ama o hiçbir zaman rahat bir hayat sürmedi. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh peygamberimizin yanına gelmişti. Baktı ki Efendimiz uzanmış hasırın üzerinde. Hasırın izleri vücuduna çıkmış ve evde hiçbir şey yok. Ne bir döşek, ne bir yiyecek. Bir kenarda sadece bir avuç kadar arpa ve birkaç tane ağaç yaprağı. Yiyecek, bir insan yiyebileceği hiçbir şey yok. Bunu görünce Hazreti Ömer ağlamaya başlamıştı. Ya Resulallah, bu ne haldir diyordu. Sen ki Resulullah'sın, aynı zamanda devlet başkanısın ama durumun budur. Başka krallar şöyle yaşıyorlar, sen böyle yaşıyorsun. Efendimiz buyurdu ki ya Ömer, istemez misin? Dünya onların olsun, ahiret de bizim olsun. Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunun delilidir bunlar. Peygamber olmasaydı rahata ulaştığı zaman derhal hayatını değiştirirdi. Ama o hiçbir zaman rahat etmedi. Hazreti Hatice annemize söylediği sözü de her zaman durdu. İlk peygamberlik verildiği zaman meselenin zorluğunu anlamıştı. Heyecanlıydı, ne yapacağını bilemez vaziyetteydi. Hatice annemiz dedi ki ya Resulallah, biraz uyusana, biraz uyusan, istirahat etsen ne olur ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki ey Hatice, artık uyku devri çoktan geçti. Bana öyle bir dava verildi ki artık uyku uyumak yok bundan sonra. Ve 23 yıllık peygamberlik hayatında sözünde durdu. Hiçbir zaman rahat yüzü görmedi. Bir seferinde evinden çıkmıştı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, tek Efendimiz değil, etrafındakiler de onun gibiydiler. Mescide gitmişti Ebu Bekir Sıddık. Biraz sonra Ömer geldi. Selamlaştılar. Ömer ona neden bu saatte öğlen sıcağında dışarıya çıktın diye sordu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, açlıktan ya Ömer dedi. Evde yiyecek bir şey yok, evde duramadım. Evde daha fazla duramadım, açlıktan kendim dışarıya attım. Vallahi dedi Ömer, ben de seninle aynı sebepten dolayı buradayım. Benim de evimde bir şey olmadığı için, ben de açlıktan duramadığım için buradayım. Biraz sonra peygamberimiz geldi, selam verdi. Onlara sordu, dedi ki bu saatte burada ne işiniz var? Çünkü Araplar öğlen sıcağında dışarıya çıkmazlardı. Dediler ki böyle böyle ya Resulallah, açlıktan evde duramadık. Vallahi dedi ben de sizin gibiyim, açlıktan duramadığım için çıktım. Halbuki o zaman bir devlet başkanıydı. Ganimetler toplanıyordu. Savaşlar oluyordu. Savaşlarda ganimetler ele geçiriliyordu. Ve Allah Azze ve Celle ganimetlerin beşte birinin beşte birini peygamberine veriyordu. Yüzlerce koyun, keçi, altınlar ve gümüşler Efendimizin payına düşen çok ganimet olduğu halde evinde hiçbir şey kalmıyor, hepsini dağıtıyordu fakirlere. Ve kalkın gidelim dedi Ebu Eyyub el-Ensari'ye. Kalkın gidelim falana, bir olay birkaç defa. Efendimizin hayatında buna benzer birçok olay var. Ve gittiler sahabeden birinin evine. Kadıncağız evdeydi, kocası o sırada orada değildi. Kocasını sordular. Şu tarafa doğru gitti ya Resulallah dedi. Onların sesini duyunca kocası çıktı geldi. Ne mutlu bana dedi. Allah'ın Resulü ve onun iki arkadaşı evime misafir olmuşlar. Ne mutlu bana dedi. Ve hemen derhal gitti bir koyun kesti. Efendimiz keseceksen bari sütsüz olanından kes dedi. Süt vermeyeninden kes. Kesti getirdi önlerine, hemen yemek pişirdi önlerine koydu. Allah Resulü daha yemeden bir ekmeğin üzerine bir parça et koydu. Bunu dedi kızım Fatıma'ya gönderir misin? Kızım Fatıma da günlerdir aç. Emredersin ya Resulallah dedi. Allah Resulü'nün kendisi de en yakınları da durumu buydu. Mücadele insanları, sahabesinin birçoğunun hali buydu. Onlar bunları aldırış etmiyorlar, mücadeleye devam ediyorlardı. Allah Resulü'nün hayatında bunun misallerini çok bulmak mümkün. Bir seferinde oturarak namaz kılıyordu Medine'de. Neden dediler ya Resulallah? Neden sen bize ayakta kılmanın daha sevap olduğunu öğrettin? Neden sen bu şekilde oturarak kılıyorsun? Dedi ki, acım, ayağa kalkacak takatim yok. Açlıktan ayağa kalkamıyorum, ayağa kalksa düşecek gibi oluyor. Allah Resulü o zaman devlet başkanıydı. Mücadele insanı, mücadele etmiş, hayatı mücadeleyle geçmiş, hiçbir zaman kendine önem vermemiş, rahatını düşünmemiş ve bu şekilde hayatının sonuna kadar böyle devam etmişti. Ölürken bile soruyordu. Neyim var diyordu. Birkaç altın kalmıştı sadece. Onları derhal dağıtın dedi Hazreti Ayşe'ye. Bayılıyordu. Yüksek ateşi vardı. Hazreti Ayşe der ki peygamberimizle ilgileniyordum, dağıtamadım. Dağıtamadım ve işte tekrar Efendimiz uyandı. Sordu ne yaptınız dedi. Dağıtamadım ya Resulallah dedim, seninle ilgileniyordum. Onları derhal dağıtın dedi. Ben Rabbimin huzuruna altınlarla, hepsi 3-4 tane altındı. Onlarla Rabbimin huzuruna çıkmak istemiyorum buyuruyordu. Sahte peygamber olsaydı son anında bile bunları düşünür müydüm? Dava adamının hali bu. Hakiki peygamberin hali bu. Hayatını hiçbir zaman değiştirmiyordu. Ve onları dağıttılar. Çocuklarına bir şey bırakmıyordu. Peygamberler miras bırakmaz diyordu. Peygamberler ilim bırakırlar, nübüvvet bırakırlar, arkalarında miras olarak ilim bırakırlar. Allah Resulü kendi çocuklarına miras bırakmıyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde mücadele ederken Mekke'deki mücadelesi esnasında kendisini öldürmeye bile karar verdiler. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituk ev yaktuluk ev yuhricuk ve yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Ey Resulüm, onlar seni tutmak için, bağlamak için tuzaklar hazırlıyorlar. Seni hapsetmek için, seni öldürmek için ya da seni buralardan sürgün etmek için çeşitli tuzaklar hazırlıyorlar ey Resulüm. Onlar tuzaklar hazırlıyorlar. Allah da onlara karşı tuzak hazırlıyor. Vallahu hayrul makirin. Ve Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Mücadele eden Hazreti Peygamber'i Rabbi destekliyordu bu şekilde. Ey Resulüm, sen yoluna devam et. Sen yoluna devam et. Onlar böyle planlar yapıyor olabilirler. Ama Allah da onlara karşı plan yapıyor. Sen vazifeni yapmaya devam et. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Vallahu hayrul makirin. Onlar yapıyorlarsa Allah da yapıyor. Sen estedricuhum min haysu la ya'lemun. Biz onları derece derece azaba yaklaştırıyoruz. Onlar farkında olmuyorlar ama derece derece azaba yaklaşıyorlar ey Resulüm. Ya eyyuher Resul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik. Ey peygamber, sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Ve in lem tef'al fema bellagta risalete. Eğer yapmayacak olursan Rabbinin sana vermiş olduğu görevi yerine getirmemiş olursun. Vallahu ya'simuke minen nas. Rabbin seni muhakkak insanlardan koruyacaktır. Sen Rabbinin davasını omuzlarsan, onun için mücadele verirsen elbette ki Allah da seni muhafaza edecektir. Allah Azze ve Celle peygamberine söz verdi ve sözünü gerçekleştirdi. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan muhafaza edecektir ey Resulüm. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberine moral veriyordu. Mücadele insanlarının morale de ihtiyacı olur. Ve Duha suresinde Allah mücadele peygamberine moral veriyordu. Etrafında hiç kimse yoktu ama Allah ona moral veriyor. Gelecekle ilgili bilgiler veriyor. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Rabbin sana verecek, sen razı olana kadar sana verecek. وَلَلَاٰهِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Gelecek günler bugünden daha güzel olacak. Ey Resulüm, ilerisi güzel olacak. Mücadelende başarılı olacaksın. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ. Bütün dünyada senin adını, şanını yükselteceğiz. Bütün dünyada اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ denilecek. Sen mücadeleni devam ettireceksin. Ve sonunda adını ve şanını yükselteceğiz. Allah Azze ve Celle ona söz veriyordu. Sözünü gerçekleştirdi. Hakikaten de dünyanın her tarafında onun adı anılır oldu. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah kabul edilmeye başlandı. Daha kendi hayatının son yıllarındayken bile bunu gördü. Bütün Arabistan yarımadasını fethetti Allah'ın izniyle. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mücadeleyi yaparken elbette ki bir takım engellemelerle karşılaşıyordu. Yüzüne tükürüyorlardı. Rivayetlere göre o kadar tükürdüler ki o tükrüklerle bir insan banyo yapmak istese yapabilir. O kadar iftiralar atıyorlardı ki o kadar tükürüyorlardı ki o insanlara gelin la ilahe illallah deyin kurtulun diyordu. Gelin şeref kazanın, insanlara kulluktan kurtulun, ideolojilere kulluktan kurtulun, kullara kulluk yapmaktan kurtulun. Ama onlar ona tükürüyorlardı. Çünkü insanlarla mücadele edenler bunları kabul etmek zorundadırlar. Madem ki bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz, tükürülmeye de razı olacaksınız, aç kalmaya da razı olacaksınız, tehditlere de razı olacaksınız. Madem ki bir şeyler yapmak istiyorsunuz, her şeyi göze almak zorundasınız. Zorluklarla karşılaştıkları zaman buraya kadar diyenler, daha ötesi yokmuş diyenler hiçbir zaman başarılı olamazlar. Hangi yol bir tepe önüne çıktığı zaman buraya kadar denilmiş ve ondan sonrası yapılmamış? Var mı öyle bir yol? Tepeleri aşıp geçmeyen bir yol var mı? Önüne yokuşların çıkmadığı bir yol var mıdır? Dağların çıkmadığı yollar var mıdır? Dava adamı önüne tepe çıktığı zaman aşıp geçecek olan adamdır. Mücadele insanı önüne dağ çıktığı zaman delip geçecek olan adamdır. Mücadele insanı önüne nehir çıktığı zaman köprüler yapacak, geçecek olan adamdır. Okyanus çıksa önüne gemiler yapacak, geçecek adamdır. Hiçbir zaman buraya kadar demeyecektir. Senin peygamberin buraya kadar demediyse sen de diyemezsin. Hazreti Peygamber buraya kadar demedi. Allah Azze ve Celle insanı yeryüzüne mücadele için gönderdi. Hiçbir memleket tamamen kafir değil ya da tamamen Müslüman değil. Kafirlerle Müslümanlar her zaman karışıklar. Hiçbir asır tamamen kafir ya da tamamen Müslüman değil. Her dönemde Müslüman var, kafir var. Her memlekette Müslüman var, kafir var. Her şehirde, her mahallede, hatta bazen aynı evin içerisinde bile Müslüman var, kafir var. Allah Azze ve Celle bununla neyi murad etti? Mücadele etmemizi bizden istiyor. Her dönemde mücadele istiyor. Lekad halakna insane fi kebet buyuruyor. Biz insanı meşakkat içinde yarattık. Mücadele etsin diye yarattık. Ama insan mücadeleden kaçmaktadır. Rabbi için mücadele etmeyenler nefisleri için mücadele ediyorlar. Rableri için mücadele etmeyenler mal mülk için mücadele ediyorlar. Çocukları için, karıları için mücadele ediyorlar. Hiç kimsenin eşi Rabbinden daha kıymetli değil. Hiç kimsenin çocuğu Rabbinden daha kıymetli olamaz. Hiç kimsenin malı mülkü Rabbinden daha kıymetli olamaz. Çocukları için mücadele edenler, malı mülkü için mücadele edenler nasıl mabudum dediği, Rabbim dediği Allah için mücadele etmezler? Allah Azze ve Celle'nin yükünü taşımayanlar, altın ve elmas taşımak istemeyenler bilsinler ki altını elması taşımamakla rahat etmeyecekler. Allah onlara odun taşıtacak, taş taşıtacak. O zaman görecekler. Rablerinin yükünü taşımaktan kaçanlar bilsinler ki çocuk yükünü taşıyacaklar. Hastalıklarla boğuşacaklar. Kazalarla boğuşacaklar. Her gün musibetlere uğrayacaklar. Çünkü dünya imtihan dünyasıdır. Mücadele dünyasıdır. Allah'ın yükünü taşımayanlar rahat edeceklerini zannetmesinler. Allah Azze ve Celle kendi yükünü taşıyanları başka yüklerden muhafaza etmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur ki, Allah bir kulunu hizmetçi olarak seçerse, onu eş ile ve evlat ile meşgul etmez. Eğer onu Allah'ın kendine hizmetçi olarak seçtiyse, bu şerefi ona verdiyse, ona öyle bir eş verir, ona öyle bir evlat verir ki kendisini meşgul etmeyecek bir eş, kendisini meşgul etmeyecek bir evlat. Eğer sizi meşgul edecek şeyler çoksa, demek ki Allah Azze ve Celle'nin yükünü taşımıyorsunuz demektir. Yükünü taşıyalım. Allah merhamet sahibidir. Onun yükünü taşıyanları Allah başka yüklerden muhafaza etmektedir. Muhafaza edecektir. Ve vedâne anke vizrak ellezî enkada zahrak. Senin yükünü indirmedik mi? Senin yükünü üzerinden almadık mı ey Resulüm? Senin yükünü azaltmadık mı? Hafifletmedik mi? Senin sırtını çatırdatan o yükü. Ellezî enkada zahrak. Senin sırtını çatırdatacak kadar ağır olan o yükünü sen omuzlarından almadık mı ey Resulüm? Allah Azze ve Celle kendi yükünü taşıyanlardan yüklerini almaktadır. Allah'ın yükünü taşımayanlar, onları Allah başka yükler yüklemektedir. Altın taşıyan, elmas taşıyan mı daha şereflidir? Odun taşıyanlar mı daha şereflidirler? İslam mücadelesini gerçekleştirin, elmas taşıyın. Gelin Allah'ın yükünü omuzlayın, elmas taşıyın. Allah sizin yükünüzü taşısın. Sizi bir takım basit meselelerle uğraşmaktan kurtarsın. Başka musibetlerden sizi muhafaza etsin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mücadele ediyordu ve Rabbi de onun yükünü azaltıyordu. Kıymetli kardeşlerim, bugünün mücadelesi nasıl olacak? Hazreti Peygamber bugün aramızda mevcut değil ama kitap elimizdedir, onun hadisleri de elimizdedir. Onun hayatını gayet yakinen bilmekteyiz. Bugün yeryüzünde neyin mücadelesini verecek Müslümanlar? Yeryüzünde barış isteyenler, huzur isteyenler bilsinler ki yeryüzünde birden fazla medeniyet var oldukça barış sağlanamayacaktır. Birden fazla medeniyet var oldukça savaşlar bitmeyecektir. Çünkü medeniyetleri inançlar meydana getirirler. İnançlar ittifak etmezler. İnançlar birbirlerini reddederler. Yeryüzünde bir medeniyet meydana gelmeli ki, tüm dünyada bir medeniyet gerçekleşmeli ki, yeryüzünde sulh ve selamet olsun. Başka türlü medeniyetler, birçok medeniyet var olduğu müddetçe, çatışmalar kaçınılmaz olarak devam edecektir. Ama hangi medeniyet? Hangi medeniyet? Türklerin medeniyeti mi, İngilizlerin medeniyeti mi, Amerikan medeniyeti mi, hangi medeniyet? Birileri kendi medeniyetini dayatacak olsa diğerleri itiraz eder. Hangi millet kendi medeniyetini hakim kılmaya kalkışsa dünyaya, diğer milletler ona itiraz eder haklı olarak. Öyle birinin tayin ettiği kurallar olmalı ki, öyle birinin gönderdiği medeniyet olmalı ki, hiç kimse ona itiraz edememeli ve ben de seninle eşitim diyememeli. O Allah'tır. İnsanlar Allah'a seninle eşitiz ya Rabbi diyemezler. Neden senin dediğin oluyor? Neden bizim dediğimiz olmuyor ya Rabbi diyemezler? Çünkü yaratılan ile yaratan eşit olamaz. Yeryüzünde bir medeniyet var olmadıkça çatışmalar devam edecektir. İşte onun için Allah Azze ve Celle peygamberleriyle sürekli olarak yeryüzüne müdahale etmiştir. Sürekli olarak müdahale bir medeniyetin kurulabilmesi içindir. Barış istiyorlar öyle mi? Barışın gerçekleşebilmesi ancak bununla mümkündür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem medeniyet esasları ortaya koydu. Onlara hem iman, hem ahlak, hem muamelatla ilgili esaslar ortaya koydu. Sadece Tanrı ile kul arasında, Hristiyanların dediği gibi, Tanrı ile kul arasında bir inanç getirmedi. Onlara sadece inanç esasları değil, ahlak esasları değil, aynı zamanda dünya ile ilgili, devletle ilgili, hayat tarzımızla ilgili esaslar meydana getirdi. Hiçbir alan boş bırakılmadı. Hiçbir alan, İslam'ın boş bırakmış olduğu bir alan gösterilemez. Alışverişinden nikahına, boşanmasına kadar, alışverişinden mirasına kadar, para kazanmaktan parayı harcamaya kadar hiçbir alanı İslam boş bırakmamıştır. Hazreti Peygamber öyle bir mücadele için gönderildi. İnsanların hayatında her ne varsa bütün meselelerde bir takım esaslar ortaya koydu. Esas koymadığı bir mesele yok. Savaşla da ilgili, barışla da ilgili esaslar ortaya koydu. Aklınıza her ne geliyorsa, kadınların başkasının çocuğunu emzirmeleriyle ilgili bile İslam bir takım esasları ortaya koydu. Hazreti Peygamber'in mücadelesi bir alanda değildi. Bütün alanlardaydı. Evvela iman esasları elbette, sonra ibadeti yerleştirme, sonra ahlakı yerleştirme ve sonra yeryüzüne bunları hakim kılma ve insanların gündelik hayatıyla ilgili kanunlar koyma. Aklınıza her ne geliyorsa bütün alanlarda Hazreti Peygamber mücadele etti, bütün alanlarda inkılaplar gerçekleştirdi. Bir alanda değil. O yüzden İngiltere ansiklopedisinde bile Peygamberimizin mücadelesi gibi bir mücadelenin olmadığı, tarihte olmadığını itiraf ettiler. Onun gibi Muhammed'in yeryüzünde başarmış olduğu, o başarı gibi bir başarıyı dünya tarihi bilmiyor dediler. Hiçbir dini ıslahatçı, hiçbir insan onun kadar her alanda büyük bir zafer kazanamadı, insanları bu kadar değiştiremedi dediler. Bunu kabul etmek zorunda kaldılar. Tarih boyunca onun kadar başarılı bir mücadele ortaya koyan bir kimsenin olmadığını Müslüman olmayanlar da itiraf ettiler. Ne Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mücadelesi bu kadar büyük inkılaplar gerçekleştirmiştir, ne Hazreti İsa'nın mücadelesi bu kadar büyük inkılaplar gerçekleştirmiştir. Hazreti İsa Aleyhisselam öldürmeye kalktılar. 2-3 yıl yalnız peygamberlik yapabildi. Allah Azze ve Celle kurtarmasaydı öldüreceklerdi. Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu mücadele gibi bir mücadeleyi, onun başardığı gibi bir başarıyı hiçbir peygambere Allah nasip etmiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mücadele ederken ashabının bilmediği bir takım mevzular oluyor elbette. Mesela Hazreti Ömer bir seferinde Tevrat'tan bazı sayfeler bulmuş, onu okuyordu. Efendimiz gördü ve ne yapıyorsun ey Ömer dedi. Hazreti Ömer dedi ya Resulallah, Tevrat'tan bazı sayfeler buldum. Geçmiş peygamberlerin kıssalarını öğrenebilmek için okuyorum, bilgi sahibi olabilmek için. Efendimiz buyurdu ki at elindekileri ya Ömer, bugün Musa'nın kendisi bile hayatta olsaydı o da bana tabi olmakla mükellefti. Bırak şu anda elindeki sahte Tevrat'ı, insanlar tarafından yazılmış olan sahte Tevrat'ı bırak, hakiki Tevrat olsaydı bile, Hazreti Musa olsaydı bile o da bana tabi olmakla mükellefti. Efendimiz onu yabancı kültürlerden muhafaza etmek istiyordu. Bir taraftan vahyi yerleştirmeye çalışıyor, bir taraftan hakikatleri yerleştirmeye çalışıyor, bir taraftan da yanlışlardan onları korumaya çalışıyordu. Bir taraftan onları Allah'ın boyasıyla boyuyor, bir taraftan onları yanlış boyalardan muhafaza ediyordu. Ve at elindekileri diyordu, bir gün bir Müslümanı defnediyorlardı. Efendimiz o sırada ayakta duruyordu. Bir Yahudi geldi, dedi ki ya Muhammed, biz de böyle ayakta bekleriz. Ölülerimizi toprağa verirken biz de bu şekilde ayakta bekleriz ya Muhammed. Efendimiz derhal etrafındakilere oturun dedi. Oturun ve bunlara muhalefet edin. Oturun onlara muhalefet edin, onlar gibi olmayın. Efendimiz o kültürlerden bizi muhafaza etmek istiyordu. Karışmamızdan korkuyordu. Kültürlerin karışmasından korkuyordu. O safi bir İslam medeniyeti meydana getirmek istiyordu. Medeniyetimizin safi olabilmesi buna bağlıydı. Safi bir medeniyet meydana getirecekseniz, başka kültürlerden kendinizi ve çevrenizi muhafaza etmek zorundasınız. Medine'ye gittiği zaman, hicretten sonra orada Yahudiler vardı ve Yahudilerin Muharrem'in 10'unda, 10. gününde oruç tuttuklarını onlardan öğreniyordu. Neden dedi bugün oruç tutuyorsunuz? Musa dediler. Musa bugün kurtuldu, denizden geçti. Onun hatırına oruç tutuyoruz. Efendimiz buyurdu ki biz size Musa'dan daha yakın, biz Musa'ya sizden daha yakınız. Ve etrafındakilere, sahabesine emretti. Siz buna bir gün daha ilave edin, o şekilde oruç tutun. 9'unda ve 10'unda ya da 10 ve 11'inde bunlara benzemeyin. Ama biz Hazreti Musa'nın kurtuluşu için Allah'a şükür olarak Hazreti Musa'nın kurtulduğu gün biz de seviniriz. Biz de sevinç içerisindeyiz ve şükür orucu olarak biz de oruç tutarız. Ama onlara muhalefet edin buyuruyordu. Bir gün daha ilave edin buyuruyordu. Onlar sakallarını keserler, bıyıklarını uzatırlar buyuruyordu. Ehli kitap sakallarını keserler, bıyıklarını uzatırlar. Siz onlara muhalefet edin buyuruyordu. Sakalınızı uzatın, bıyığınızı kısaltın buyuruyordu. Onlarla kültürümüzün karışmasını istemiyordu. Mücadele eden insanlar kendi medeniyetlerini kurarlarken başka medeniyetlerden de kendilerini korumak zorundadırlar. Kılık kıyafetlerinden inançlarına varana kadar Müslümanlar bu talimatlara 1000 sene uydular. 1100 sene, 1200 sene bunlara uydular. Fakat sonraları tembelliklerinin yüzünden geri kalmaya başlayınca, dünya sevgisi kalplerine girdiği için geri kalmaya başlayınca, yeryüzünde görevlerini yapmadılar, dünyaya daldılar, ölümden korktular, dünyayı sevdiler ve tembelleştiler. Bunun sonucunda geri kaldılar. Geri kalınca önce onlardan maddi şeyleri aldılar. Matbaa gibi, taksi gibi bir takım maddi şeyleri aldılar. Sadece onlardan teknoloji alacağız diyorlardı. Bilimlerini alacağız, kültürlerini almayacağız diye iddia ediyorlardı. Mücadeleyi tercih etmediler. O bilimi alacaklarına, onun ilmini alacaklarına gidip hazır matbaayı aldılar. Yapmaları gereken onun ilmini almaktı. Matbaalarını değil, onların uçaklarını değil, onun ilmini almaları gerekiyordu. Tembellik gösterdiler, mücadeleden kaçtılar, hazır aldılar. Önce maddi şeyleri aldılar. Ondan sonra adetlerini almaya başladılar. Halbuki iddialarına göre onların kültürlerini almayacaklardı. Aldılar. Sonra onların sanatlarını aldılar. Onların kanunlarını daha sonra aldılar. Daha sonra kademe kademe onların inançlarını da aldılar. Laikliği de onlardan aldılar. Bu onların inancıydı. Bizim dünyamızda buna ihtiyaç yoktu. Avrupa laik oldu, laik olmak zorundaydı. Kilise onlara karışıyordu. Kilise bilimin gelişmesi önünde engel oluyordu. Kilise krallarla işbirliği halindeydi ve krallara faize borç veriyordu. Faizcilik yapıyordu. Krallarla birlikte oluyor ve insanların ezilmesine ortak oluyorlardı. Mecburen laik olmak zorunda kaldılar. Dinin devlete karışmamasını sağlamak zorundaydılar. Bilime karışmamasını sağlamak zorundaydılar. Onlar laik olmakla yapmaları gereken şeyi belki yapmış oldular. Onlar başka türlü yükselemeyeceklerdi. Başka türlü bilimde ilerleyemeyeceklerdi. Fakat Müslümanlara ne oldu da onlar bunu aldılar? Bizim medeniyetimizde hiçbir zaman din ile bilim çatışması olmadı. Kilise ile üniversite çatışması batıda gerçekleşti. Bizim medeniyetimizde hiçbir zaman cami ile üniversite çatışmadı. Kur'an hiçbir zaman bilimin söylediğinin tersine bir şey söylemedi. Bir ayet göstersinler. Bir tane ayet göstersinler. Bilim tarafından yanlışlığı ispatlanmış olan. Bir ayet göstersinler. Gösteremediler. Allah Azze ve Celle ta o zamandan ve şemsu tecri buyuruyordu. Güneş gidiyor. Tüm dünya güneş duruyor dediği zaman Allah güneş gidiyor buyuruyordu. Ve Allah'ın dediği doğru çıktı. Ve şemsu tecri li müstakarrin lehe. Zalike takdirul azizil alim. Allah'ın takdir etmiş olduğu yere doğru güneş gidiyor. Karar kılacağı yere doğru güneş gidiyor. Ve bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Allah takdir etmiş ve bir kanun koymuş. Ona göre güneşin gittiğini Kur'an bize haber veriyordu. Dünya bunu bilmezken Kur'an bunu söylüyordu. Bunun gibi onlarca misal verebilirim Kur'an'dan. İslam tarihinde cami ile üniversite çatışması yok ki. İslam'ın hükümleri, dünya ile ilgili hükümleri vardı. Bir medeniyet meydana getirmişti. 1000 yıllık tarihimizde medeniyetler kurmuştuk biz. Dolayısıyla onların tarihi gibi değildi bizim tarihimiz. Onlar mecburen layık oldular. Müslümanlara ne oldu da onlar da bunu kabul ettiler. Allah Azze ve Celle peygamberini gönderirken dünya ile ilgili kanunlar da gönderdi. Peygamber dünya ile ilgili kanunları yerleştirmekle vazifeliydi. Batıla dalmamamızı bize öğretiyordu. Batıl ehliyle birlikte olmamayı öğretiyordu. Ya eyyühellezine amenu in tuti'u ferikan minellezine utul kitab yeruddukum ba'de imanukum kafirin. Ey müminler, eğer ehli kitaptan bir kısmına uyacak, onlara itaat edecek olursanız, sizi imanınızdan sonra döndürüp kafir yaparlar. Kıymetli kardeşlerim, şu anda durum bu değil midir? Müslümanları ılımlı hale getirmeye çalışıyorlar. Mücadelemizin önünde engeller var. Sadece tehditler değil, Müslümanları ılımlı hale getirmeye çalışıyorlar. Mücadeleden uzaklaştırmaya, kendi medeniyetimizi istemekten vazgeçirmeye çalışıyorlar. Onların medeniyetlerini kabul etmemizi istiyorlar. Onların medeniyetlerini kabul edelim, kendi medeniyetimizden vazgeçelim istiyorlar. Bizi ılımlı hale getiriyorlar. Dini sadece ibadet ve ahlak dini haline getirmek istiyorlar. Bir kısmımızı ılımlı Müslüman yapmak istiyorlar. Veddu lev tudhin. İstediler ki yumuşak olasın, ılımlı olasın. Feyudhinun. O zaman onlar da sana karşı yumuşak olacaklar ey Resulüm. Fela tuti'l mukezzibin. O kafirlere itaat etme, mücadelene devam et ey Resulüm. Hiçbir zaman geri adım atmayacaksın. Her zaman dik duracaksın. Dik durursan güçleneceksin. Saldırmayacaksın ama dik duracak, itaat etmeyeceksin. Dengeli bir metot öğretiyordu Allah Azze ve Celle. Saldırmayacaksın. Ama aynı zamanda dik duracaksın, onlara itaat etmeyeceksin. Bu güzel metodu Müslümanlar terk ettiler. Bir kısmı silaha sarılma taraftarı oldular mücadele adına. Tebliğ etmedikleri halde, görevlerini yerine getirmedikleri halde, İslam düşmanları bir kısmını silahlı mücadeleye sevk ediyor. Kendilerini yetiştirmemiş olan insanları, Allah'ı hakkıyla sevmemiş olan, marifetullah'a, muhabbetullah'a ulaşmamış insanları, gözünden Allah için bir damla yaş akmamış olan insanları, Allah sevgisiyle yoğrulmamış olan, hakiki imana ulaşmamış olan insanları, ibadeti güzelleşmemiş olan insanları, ahlakı güzelleşmemiş olan insanları bu yollara sevk ediyorlar. Hakiki imana ulaşmamış, ibadet insanı olmamış, ahlakını güzelleştirmemiş olanlara cihadı öğretecek olursanız onu mücahit değil anarşist yaparsınız. Allah Azze ve Celle peygamberine böyle bir mükemmel metot verdi ki hem saldırmıyordu hem de onlara itaat etmiyordu. Dik duruyordu ve böylece güçleniyordu. Onları o şekilde eğitiyordu. Hazreti Peygamber sahabesini bu şekilde eğitiyordu. Onlar dik durmayı öğrendiler. Saldırmamayı öğrendiler, itaat, peygambere itaat etmeyi öğrendiler. Bu şekilde mücadele insanı oldular ve Allah Azze ve Celle ondan sonra onlara zafer nasip etti. Bunlar itaat etmeyi öğrenmiş olan insanlar. İtaat etmeyi öğrenenlere Allah zafer nasip ediyordu. Allah'ı sevenlere Allah nasip ediyordu. Ahirete yönünü çevirmiş olanlara Allah nasip ediyordu. Dünya perestlere değil. Kıymetli kardeşlerim, bu zamanda İslami mücadeleyi peygamberi bir metotla yapmayalım diye bir kısmımızı silahlı mücadeleye, bir kısmımızı ılımlı İslam'a, bir kısmımızı İslami tevhidi bir hareket olmayalım diye insani harekete dönüştürüyorlar. Yardım paketleri dağıtan, sadece fakirlere yardım paketleri dağıtan bir harekete dönüştürüyorlar. Bir kısmını kültürel faaliyetler yapan bir harekete dönüştürüyorlar. Herkese bir yön veriyorlar. Onlar tevhidi bir hareket olmayalım, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı demeyelim diye herkese bir yön veriyorlar. Kimini siyasi bir harekete dönüştürüyorlar. Kimini sadece İslami ilimlerle uğraşan, tartışan, sürekli aynı meseleleri konuşan, tartışan, namaz şöyle mi olacak, abdest böyle mi olacak, hangi mezhebin görüşü doğrudur, yeniden meseleyi araştıralım dedirtiyorlar. Onlara zaman kaybettiriyorlar, tartışmaları çoğaltıyorlar. Herkese bir yön veriyorlar. Al diyorlar, yeniden yüz binlerce fıkhi meseleyi araştır. Kan çıkınca abdest bozulur muydu, bozulmaz mıydı? Elini şöyle mi bağlayacaktın, böyle mi bağlayacaktın? Yüz binlerce mesele var bunun gibi. Hangi birini inceleyeceksin? Bugün senin yapman gereken bu mudur? Mücadele insanı olmayı göze alamayanlar, ki küfürle, şirkle mücadeleyi göze almayanlar böyle alanlara gidiyorlar. Bir kısmı yardım paketleri dağıtıyor, bir kısmı kültürel faaliyetler yapıyor, bir kısmı ilmi çalışmalar adı altında uyuyor, bir kısmı nefsi terbiye edeceğim diyor ve nefisle mücadeleyi, nefisle cihadı en büyük cihat olarak görüyor ve nefsini terbiye etmekten başka bir şey düşünmez hale geliyor. Bir kenara çekiliyor, mistik mistik oturuyor, miskin miskin oturuyor, mücadeleden kaçıyor ve ben nefsimi terbiye ediyorum diyor. Halbuki mücadeleden kaçıyor. Nefsi terbiye etmek hayatın içinde olur. Nefsi terbiye etmek mücadelenin içinde olur. Hazreti Peygamber nefisleri terbiye ediyordu. Mücadelenin içerisinde terbiye ediyordu. Ruhbanlığı kaldırılmıştır diyordu. Hristiyanlığın ruhbanlığına benzer ruhban anlayışları var Müslümanlarda. nefisle cihad edeceğim derken, küfürle, şirkle mücadeleyi terk edenler, bunlar bir bakıma Müslümanların ruhbanı olmuş olanlar, kendilerini bununla kandıranlar, kolayını bulanlar, kafirle karşı karşıya gelmemek için ben nefsimle mücadele ediyorum diyenler, bilsinler ki Allah Resulü İslam'da ruhbanlık kaldırılmıştır, bizim ruhbanlığımız cihad etmektir buyuruyordu. Kafirlere karşı mücadele ederken, silahlı cihattan bahsetmiyorum, yapacağınız tüm faaliyetler cihattır. Kur'an'a göre bunlar cihattır. O silahlı olana kıtal der Kur'an-ı Kerim. Allah için yapılan bütün faaliyetler cihattır. İslam medeniyetini kurmak, şirkin belini kırmak için yapılan bütün faaliyetler cihattır. Bunu yapmayanlar, kendimi, nefsimi terbiye etmeliyim diye düşünenler, bilsinler ki bir kenara çekilip Subhanallah demekle, Allahümme salli ala Muhammed demekle, La ilahe illallah demekle nefislerini terbiye edemeyecekler. Nefsi terbiye hayatın içinde olur. Allah yolunda mücadele edersiniz, ruhban gibi olursunuz. Bizim ruhbanlığımız budur diyor Peygamberimiz. Mücadele ederken az uyumak zorunda kalırsınız. Mücadele ederken aç kalmak zorunda kalırsınız. Mücadele ederken yıkanacak zamanınız bile olmayabilir. Mücadele ederken aynen bir ruhban gibi nefsinizi, ama o ruhban nefsini terbiye ettiğini iddia eden, dağlarda, mağaralarda yaşayan o ruhban suni bir şekilde bunu yapıyor. Siz ise onu gerçek hayatın içinde yapacaksınız. Allah Resulü mücadeleyi emrediyordu. Ve Kur'an bize buyurur ki وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Allah Azze ve Celle bize hangi alanda mücadele yapacağımızı öğretiyor. İçinizden hayra davet eden bir topluluk olsun. Hayra davet eden bir topluluk, iyiliği emreden ve kötülüklere, haramlara engel olan bir topluluk bulunsun. Allah Azze ve Celle nasıl mücadele edeceğimizi öğretiyor. Nefsimizi terbiye etmenin yolunu öğretiyor. Nefsini terbiye etmek isteyenlere Allah'ın gösterdiği yol budur. Bu şekilde mücadele ile nefis gerçekten terbiye olur. Hayatın içinde kalarak, ruhbanlaşmayarak, insanlardan uzaklaşmayarak, garip bir varlığa dönüşmeyerek, psikolojisi bozuk bir insan olmadan, İslam'a faydalı bir insan olarak, hem hayatın içinde hem de mücadele insanı olarak, Allah Azze ve Celle nefisleri terbiye etmenin yolunu bize gösteriyor. Kıymetli kardeşlerim, bugün yapılması gereken şey, Hazreti Peygamber hangi metodu izlediyse, Peygamberimizin hareket metodu ne idiyse o metodu izleyerek yeryüzünde bir hareket meydana getirmek. Allah'ın Resulü sadece tebliğ yapmadı. Aynı zamanda eğitim yapıyordu. Aynı zamanda onları cemaat haline getiriyordu. Teşkil ediyor, teşkilatlanıyordu. Onlarla bir devlet meydana getiriyordu. Onun mücadelesi yeryüzünde İslam'ı hakim kılma mücadelesiydi. Sadece doğruları anlatma mücadelesi değildi. İslam'ı hakim kılmadığınız müddetçe o diktatörlere karşı koyamayacaksınız. İslam'ı hakim kılmadığınız müddetçe memleketlerinizde harama engel olamayacaksınız. Hazreti Peygamber'in mücadele alanı buydu. Farzları yerleştirmeye çalışıyordu, haramlara da engel olmaya çalışıyordu. Ve Kur'an da bunu emrediyor. Sizden hayra davet eden bir topluluk, yalnız davet değil. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Burada davet kelimesi geçiyor. Hayra davet, ama devamı var. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Bir de iyiliği emreden, iyiliğe davet eden değil, iyiliği emreden bir topluluk ve bir de وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ kötülüklere engel olan, yasaklayan bir topluluk, kötülüğü terk etmeye davet eden, haramları terk etmeye davet eden demiyor. İyiliklere davet eden demiyor. İyilikleri emreden, kötülüklere engel olan. İyilikleri emredebilmek Müslümanların bir devletinin, medeniyetinin olmasıyla mümkündür. Yoksa sadece iyiliğe davet edebiliriz. Benim şu anda yaptığım şey davettir. Ama Allah Azze ve Celle emretmelisiniz buyuruyor. Emredecek bir güce ulaşmalısınız yani. Haramlara engel olun buyuruyor. Yani engel olabilecek bir güce ulaşmalısınız. Mücadeleniz bunun için olmalıdır buyuruyor. Böyle bir nesil meydana getirebilmek, Allah'ın boyasıyla boyanmış bir nesil meydana getirmek ve yeryüzünde İslam medeniyetini kurabilecek şekilde teşkilatlanmalar gerçekleştirebilmek, mücadelemiz bunun için olmalıdır. Sadece nefsi terbiye için değil, sadece kültürel faaliyet yapmak için değil, sadece insani faaliyet yapmak için değil. Allah Azze ve Celle insani faaliyet yapanlara kıyamet gününde gidin insanlar size mükafatınızı versin diyecek. Madem benim için yapmadın, insanlık için yaptın, madem la ilahe illallah davası uğrunda yapmadın, başka şeyler için yaptın, git mükafatını onlardan iste. Müslümanlar ortaya çıkacaklarsa Allah adına ortaya çıkmalıdırlar. Başka şeyler adına değil, ülkeyi kalkındırmak adına değil, ahlaklı bir toplum meydana getirmek adına değil, fakir fukara adına değil, Allah'ın varlığı adına değil, Allah adına, Allah'tan başka ilahın olmaması, bu gerçek üzerinde konuşarak ortaya çıkmalıdırlar. Son olarak kıymetli kardeşlerim, bu zamanda böyle bir nesil meydana getirmekle vazifeliyiz. Bu neslin vazifesi İmam-ı Azam olmak değildir. Bizi başka istikametlere sevk ediyorlar. Yüz binlerce fıkhi meseleyi yeniden araştırmaya sevk ediyorlar, zaman kaybettirmek istiyorlar. Mezhepler arası çatışmalar meydana getirmek istiyorlar. Bizi meşgul etmek istiyorlar. İlim sahibi olmayanlar, herkes kendi kafasından konuşsun ve tartışmalar çıksın istiyorlar. Herkes kendisi araştırmalar yapacakmış ve yüz binlerce meseleyi herkes kendisi karar verecekmiş. Böyle bir şey mümkün müdür? İslami mücadeleyi engellemek için böyle alanlar üretiyorlar. Bizi o istikametlere sevk ediyorlar. Bugün yapılması gereken şey bu değildir. Bu neslin vazifesi ne İmam-ı Azam olmaktır, ne Abdülkadir Geylani olmaktır, ne de İmam Bukhari olmaktır. Müştehitler o meselelerimizi hallettiler. Biz onları hazır alırız, yolumuza devam ederiz. Biz o yüz binlerce fetvayı hazır alırız. O meseleler üzerinde yeniden araştırma yapmaya gerek yoktur. Zaman kaybetmekten başka bir şey değildir. Müslümanların tartışmasını arttırmaktan başka bir şey değildir. Yapılması gereken şey, bugün o hazır fetvaları almak, herkes bir mezhebe bağlı kalır, yoluna devam eder. Sıkıştığı zaman başka mezheplerden istifade eder. Ama bu meseleleri yeniden kurcalamaz. Bizi başka istikametlere sevk etmelerine fırsat vermeyin. Yapılması gereken bir görevimiz var. Bugün bizim vazifemiz Buhari olmak değil. Yeniden hadisleri, yüz binlerce hadisleri incelemek değil. Onlar yapılmış. Her nesil kendi görevini bilmeli. Bu neslin vazifesi o değil. 1400 sene sonra gelmişiz. Yeniden ravileri mi inceleyeceğiz? Yeniden hadisleri mi inceleyeceğiz? Birisi incelese mesela Buhari'nin görüşüne varacak. Öbürü incelese belki bir başka muhaddisin görüşüne varacak. Şu meseleyi dört kişi incelese, belki bir Hanefi'nin dediğini doğru görecek, belki öbürleri Şafii, Maliki, Hanbeli'yi doğru görecek. O halde ne gereği var? Yüz binlerce meseleyi yeniden araştırmanın ne gereği var? Bu neslin vazifesi yeniden yeryüzünde İslam medeniyetini kurmaktır. Bu neslin vazifesi sahabe neslinin vazifesi gibidir. Sana Ebu Bekir ve Ömer gibi olman için fırsat verilmiş. Bu zamanda yaratılmışız. Bu zamanda yaratılmak demek sahabe gibi vazife yapmak demektir. O zaman nasıl ki İslam sıfırdan başlıyordu, Efendimiz bir hareket başlatıyor, mücadele başlatıyordu. Bugün de ona benzer bir şekilde yeniden yeryüzünde hareketlenme var. Yeniden ümmeti Muhammed uyanıyor, ayağa kalkmaya çalışıyor. Bu zamanda vazifemiz budur. Bizim pozisyonumuz sahabenin pozisyonuna benzemektedir. Bizim pozisyonumuz İmam-ı Azam'ın pozisyonu değil. O İslam medeniyetinde ortaya çıktı. Abdülkadir Geylaniler İslam medeniyetinde ortaya çıktı. Buhariler İslam medeniyetinde ortaya çıktı. Şu anda o yok ki. Öncelikle Müslümanlar kendi medeniyetlerini bir gerçekleştirsinler. Kendilerini başka istikametlere sevk etmek isteyenlere fırsat vermesinler. Allah Azze ve Celle bu uğurda mücadele edenlerden olmayı nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.